Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 14 Mart 2024 günlerden Perşembe. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olsun. Ankara'dan günaydın diyoruz sizlere. 14 Mart tarihinde sağlık emekçilerinin, doktorlarımızın, sağlık çalışanlarının günüdür bugün 14 Mart. Bayramları kutlu olsun ama bir yandan da elbette konuşacağız sizlerle. Sağlık çalışanlarından da mesajlarını bekliyoruz kuşkusuz. Şimdi giderlerse gitsinler denilmişti. Sağlık çalışanları, doktorlar, hemşireler, onlar memleketten ayrıldılar. İşte yurt dışındalar. Yurt dışındaki imkanları da düşünerek oraya gittiler ve orada çalışıyorlar. Burada kalanlar, burada kalanların özlük hakları, çalışma koşulları, problemler devam ediyor. Aynı zamanda bakıyorsunuz adaletsizlik, sağlıkta şiddet ya da mobbing gibi önemli sorunları var. Gazetelere yansıyan, belki de yine sağlık çalışanlarımızın hatırlatacağı konular vardır. Günaydın. Ankara'dan günaydın. Şöyle bir Ankara'nın da etrafını gösterelim. Yağmurlu bir geceyi geride bıraktı başkent Ankara ve şimdi güneşli bir gün bekliyor. Ankara'ya en yüksek hava sıcaklığının da 9 derece olacağını söyleyelim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı görüyorsunuz Anıtkabir. Anıtkabir'den yavaş yavaş şöyle bir Ankara'ya doğru baktığımızda yeni bir gün başlıyor. Başkentte yeni gün neler getirecek bizlere acaba? 91 yaşındaki büyüklerimiz, bu ülkenin emekçileri, emektarları, onlar anlatıyor. Böylesini hiç görmedik diyorlar. Öyle bir pahalılık yaşanıyor ki, öyle bir yoksulluk yaşanıyor ki memlekette, böylesini hiç görmedik diyen insanlar var. Şimdi biz NAV Ankara büromuzun çatısında yayınımıza başladık. Fakat birazdan sizleri şöyle hızlı hızlı Türkiye'nin gündemini anlatayım, aktarayım. Birazdan sizleri böylesini hiç görmedik dediğiniz bir yere daha götüreceğim Ankara'da. Başlığımız böylesini hiç görmedik. Sosyal medya adreslerimizi görüyorsunuz. Hem Instagram'dan hem de X'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Haberlerimizi hızlı hızlı ekranlarınıza getirelim. Biliyorsunuz meydandan meydana liderler birbirlerine sesleniyor. Türkiye'nin de dört bir yanını geziyorlar, dolaşıyorlar. Şırnak'taydı, Mardin'deydi Cumhurbaşkanı. Orada verdiği mesajlara bakarız da orada maalesef şehitlerimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinde yer alan polislerimizin içinde olduğu bir araç kaza yaptı ve bir polis memurumuz şehit oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı. Bir polis şehit oldu. İkisi polis, üç kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şırnak programı sonrası Mardin'deki programa giden polis memurlarının bulunduğu araç Cizre Nusaybin Karayolu'nda bir karavanla çarpıştı. Araçta bulunan polis memurlarından Fırat Der şehit oldu. Kazada yaralanan diğer polis memurları Ülker Duran, Oğulcan Kayhan'ın tedavileri Cizre Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Kazaya haber alan Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı dileklerini Mardin'den iletti.
Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurumuz Fırat Der'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şehit polis memuru Fırat Der için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hemen yeni günün gazetelerini de getirelim ekranlarınızda, yönetmenimizden Hilal'den ben bir rica edeyim. Bir gün gazetesi, siz evden çıkmadan yeni günün notlarını da paylaşma imkanımız olsun. Bir gün gazetesi manşeti 10 ayda memleketin canına okumayı başardılar. Erdoğan'a çok kuvvetli alkış manşetiyle okurların karşısında. Tablo ağır, kriz her geçen gün daha yıkıcı hale geliyor. İktidar tüm bunların müsebbibi değilmiş, hatta başka bir ülkede yaşanıyormuş gibi davranıyor. Şimdi Bir Gün gazetesinde bu manşet var. Bazı gazetelerin manşetlerinde de ya günlük olarak 37 bin varil çıkıyor, petrol çıkıyor gabardan. O 100 bin olsun, bakın o zaman göreceksiniz nasıl memleket uçuyor, nasıl bölge Güneydoğu uçuyor, o zaman göreceksiniz diye değerlendirmeleri var Cumhurbaşkanı'nın. Ne dersiniz? Böylesini hiç görmedik başlığı altında bize yazıp düşüncelerinizi iletir misiniz? Bakın burada ilk gazetede, Bir Gün gazetesinde 28 Mayıs 2023 tarihiyle 14 Mart 2024 tarihinin kıyaslaması var. Yumurta için, ayçiçeği için, toz şeker için, kırmızı et için, beyaz peynir için gazetenin ilk sayfasında bu var. Hepsini zaten görüyorsunuz, biliyorsunuz ve yaşıyoruz birlikte. Sadece mazota baktığınızda 19 lira 33 kuruştu mazot ve şimdi 14 Mart 2024 tarihinde 41 lira 70 kuruş. Yine gazetelerden devam edeceğiz. Bir trafik kazası haberi daha var, ekranlarınıza gelecek. Bir çocuğumuz, bir evladımız yolda giderken bir anda o kazaya karıştı. Kazanın ardından neler yaşandı onu göreceksiniz.
Okula gitmek için yokuş çıktığı sırada aniden yola fırladı. Sürücü panikli fren yerine gaza basınca 10 yaşındaki Aynur Üzeyir aracın altında kaldı. Bursa'nın Yıldırım ilçesi Akçağlayan mahallesi Vural Sokak'ta meydana geldi korkunç kaza. 10 yaşındaki öğrencinin aracın altında kaldığını gören vatandaşlar hemen kazanın meydana geldiği noktaya koştu. Mahalleli aracı kaldırmak için toplandı. Kalabalığı gören bir kişi yardım etmek ve vakit kaybetmemek için camdan atlayıp aracı kaldırmalarına yardım etti. Kaza ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken mahalle esnafı bu sözlerle durumun ciddiyetini anlattı. Daha önce de defalarca sorun yaşandı okul bölgesinde.
Bu sokağın çok kalabalık oluşu saat 5-6 çeyrek arası, sabah da 7 ile 8 çeyrek arası kapatılabilmesi bence gerekli.
Ambulans ekipleri yaralı kıza ilk müdahaleyi yaptı. Aynur Üzeyir Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ona çarpan sürücü H.D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözler 10 yaşındaki Aynur'dan gelecek iyi bir haberde.
Bir Gün gazetesinin ardından Cumhuriyet gazetesi, giderlerse gitsinler denen hekimler 14 Mart Tıp Bayramı'nda buruk, sağlıkta yıkım, Cumhuriyet gazetesinin manşeti. Sağlıkta dönüşüm programının yıkıcı etkileri sürüyor. Sağlıkla ilgili düzenlemelerde içeren ve tüm itirazlara karşın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen torba yasa sağlıkçıların geleceğe ilişkin kaygılarını arttırıyor. Cumhuriyet gazetesinde manşetteki haber. Hürriyet gazetesi, birlikte süpürelim bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak sınırıyla ilgili sorunlar bu yaz çözülecek açıklamasından sonra temaslar hızlandı. Türkiye terör örgütü PKK'yı üstlendiği Irak'ın kuzeyinden süpürmek için Bağdat ile birlikte çalışmayı teklif edecek. Birlikte süpürelim terör örgütünü, birlikte temizleyelim teklifini götürecek Bağdat'a Irak merkezi yönetimine. Bu arada yine önemli bir haber dünyayı da ilgilendiriyor kuşkusuz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı için Joe Biden'la Donald Trump'ın yarışacağı netleşti, kesinleşti. Bu yıl 5 Kasım'daki seçimler 2020'nin rövanşı olacak. Bakalım Trump mı diyecek Amerika Birleşik Devletleri yoksa Biden mı diyecek? Devam edelim. Karar Gazetesi manşeti, seçimden sonra maliyeci Şimşek. Ne olacak seçimden sonra? Ana muhalefet lideri Özgür Özel'in sözlerine, cümlelerine baktığımızda 31 Mart bitecek, 1 Nisan geldiğinde karşımıza da bir acı reçete gelecek. O reçete önümüze konulacak. Belki vergisel anlamda da konulacak. Mehmet Şimşek göreve başladı. Sonra biz MTV'yi çifter kez ödemek zorunda kaldık. Deniliyor ki yorumlarda bu şekilde. Yani 1 Nisan itibariyle yine vergiler konusunda ciddi bir artış yaşanabilir. Kur, enflasyon rekorlar kırarken sandık kriterini gözetip temkinli mesajlar veren ekonomi yönetiminin seçimden sonra sıkı önlemlere başvuracağı görüşü ağırlık kazanıyor. Uzmanlar ekonomist Şimşek'in maliyeci şapkasıyla vergilere yöneleceğini, bu kapsamda da kira gelirinden cepten yapılan havaleye kadar vatandaşa beyan edilmemiş vergi cezaları yağdıracakları da ihtimaller arasında, kuvvetli ihtimaller arasında. Seçimden sonra maliyeci Şimşek'i görecek Türkiye. Peki şöyle ilerleyelim. Böylesini hiç görmedik diyor. 91 yaşında bir büyüğümüz pide kuyruğunda. Pide kuyruğunda bu sözü işitiyorsunuz. Et kuyruğunda ya da ekmek kuyruğunda nerede bir uygun fiyat varsa, nerede bir ucuzluk varsa o kuyruklarda biz böylesini görmedik sözünü duyarsınız zaten. Zaten bugün de sizleri öyle bir yere, öyle bir adrese götüreceğiz. Bakmayın siyasetin, yönetenlerin, ekonominin iyi olduğunu söyleyenlerin sözlerini. gerçek sokakta ve tüm yakıcılığıyla bir yoksulluk yaşanıyor. Yoksulluğu iktidar anlatmıyor ama muhalefetin sözlerinde, cümlelerinde, meydanlarda çınlıyor o sözler.
İlk AK Parti geldiğinde emekli maaşı, en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani hiç karışmasa, düzeni hiç bozmasa bugün emekli maaşı 26 bin lira olacaktı. 2002'de AKP geldiğinde en düşük emekli maaşı tam 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün 2,5 çeyrek altın alıyor. Bir emekli değil, bütün emekliler. Bir altın değil, 5,5 çeyrek altın. Bir sefer değil, her ay maaşlarını çektiği gün birisi onu ceplerinden çekip alıyor. Kim alıyor? Recep Tayyip Erdoğan alıyor onu ceplerinden. 2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2015'te vereceğiz dediği ve önce olmaz deyip sonra biz de vereceğiz deyip 3 sene sonra verdikleri 1000 lira emeklilere bayram ikramiyesi o gün 24 kilo dana kıyma alıyordu. Bugün bu bayramda çekeceğiniz 3000 lira sadece 6 kilo dana kıyma alıyor. 30 Ramazan iftar var. Sahur var, iftarı var. Bayram sofrası var. Ve 18 kilo dana kıyma sizin Ramazan'da dolabınızdan, mutfağınızdan, sofranızdan, bayram sofrasında evladınızın, torununuzun kursağından eksiltilmiştir. Sebebi emekliyi sevmeyen, emekliyi enflasyona ezdiren Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir başkası değil. Recep Tayyip Erdoğan emekliye gelince, çiftçiye gelince, emekçiye gelince para bulamamaktadır.
Diyor Özgür Özel, CHP lideri Özgür Özel'in cümleleri bu şekilde. Sözcü gazetesine bakalım. Sözcü gazetesi et kuyruğundan yükselen feryatlar. Şimdi orada insanlar sahurun da ardından kuyruklarda buluşuyor. Kah ekmek kuyruğu için buluşuyor, kah et kuyruğu için buluşuyor. Et süt kurumunun önünde de Ankara'da bir yerde, bir şehrin kalbinde. Yani Ankara'nın kalbi Kızılay Meydanı'nda da bir yer var, bir market var. Başkent Market. Orada da insanlar sahurun ardından Ankara'nın soğuğuna, ayazına rağmen gidiyorlar, buluşuyorlar. Birbirleriyle dostluk da kurdular, arkadaş da kurdular. Ve gündemleri var, tek bir gündemleri var. Siyasetin, seçim ve sandık gündeminin ya da düzelteyim sandalye gündeminin ötesinde onların tek bir gündemi var. Mutfakta o tencere nasıl kaynayacak? O kuyruklarda bunu konuşuyorlar. Geçimi konuşuyorlar. Et kuyruğundan yükselen feryatlar Sözcü gazetesinin de bugün manşetinde. Bakalım, kriz yüzünden açlık sınır altında yaşamak zorunda kalan emekliler. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başkent marketlerinde hem file hem de çile dolduruyorlar. Değilse öyle lütfen söyleyin. Yerel gazetelerden bakıyoruz. Diyarbakır'da aynı görüntü. Bursa'da aynı görüntü. Erzincan'da, Erzurum'da. Memleketin her yerinde, İstanbul'da, mega kentte zaten öyle. Her yerde tablo böyle değilse lütfen söyleyin. Böylesini hiç görmedik diye yorumlar yapılıyor. Hayır canım, önceden de oldu diyenler varsa yazsınlar, göndersinler. Instagram'dan da ya da X hesabımızdan da. Peki şimdi devam edelim. Türkiye'nin dikkatle takip ettiği bir cinayet gibi kaza. İstanbul'da, Sarıyer'de meydana gelmiş olan kazanın ardından anne oğlunu aldı götürdü yurt dışına. Önce Mısır'a gittiler, sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiler. Peki neredeler şimdi? Hani gelecekler mi Türkiye'de iadeleri için? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bunu söyledi. İadeleri için düğmeye bastı. Bir takım talimatnameler gönderdi Amerika Birleşik Devletleri'ne. Peki o anne oğuldan haber var mı? Var. Şimdi orada yaşayan gazeteciler, onların da paylaşımları. O anne oğul New York'ta 57. caddede görüntülendi. Taksiye binerken de yüzleri gülüyordu.
Şşş. Firari eylem top ve bir kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından kaçırdığı 16 yaşındaki oğlu TC kazadan 13 gün sonra New York'ta görüldü. Eylem Tok ve oğlu TC'nin New York'ta 57. sokakta çekilen fotoğraflarını gazeteci Razi Canıklıgil paylaştı.
İyi misiniz?
İyi misiniz? Duyuyor musun?
Var mı bir şey?
Ben sağlık dışında hiç kimseyle konuşmayacağım.
Eylem Tok sadece savcıyla görüşeceğim dedi. Görüşmüş mü?
Görüşmemiş bildiğim kadarıyla şu an.
Peki eşi görüşmüş mü?
Bilmiyorum o konuda. Bir bilgim yok.
Nav Haber'e sadece savcıyla görüşeceğini söylemişti firari Eylem Tok. Baba Bülent Cihan Timursa Türkiye'de ama hala ifadesi alınmadı. Savcıyla görüşen, adalet arayan acılı baba oldu.
Savcımızla görüşme yaptık.
Türkiye'nin konuştuğu olayda anne oğul hala firari. Acılı aile ise adalet aramaya devam ediyor. Bugün İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na geldiler ve savcıyla görüştüler. Babanın ifadesi alınmadı.
Evet, daha ifadesi alınmadı. Bir an önce ifadesinin alınması lazım. Eğer bir dahili varsa bir tedbir kararının uygulanması gerekir.
1 Mart gecesi İstanbul'da Kemerburgaz Orman yolunda 16 yaşındaki TC ailesine ait lüks araçla ATV'lerin arasına daldı. Bir çocuk babası Oğuz Acı hayatını kaybetti. Anne Eylem Tok oğlunu önce kaza yerinden sonra da Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırdı. Haklarında kırmızı bülten çıkarıldı. Kaçış planına dahil olduğu iddia edilen estetik cerrahı baba Bülent Cihan Timur'un ise suç duyurusuna rağmen hala ifadesi alınmadı. Üstelik bu hakkındaki ilk iddia da değil. Bülent Cihan Timur'un isminin Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından başlatılan fenomenlere kara para aklama soruşturmasında da geçtiği ileri sürülüyor.
Baba yurt dışına çıkış yasağı var. İstanbul'da, Bursa'da çalışmaları var. Azmettirici olarak babanın ve annenin talimatları olduğu bir gerçektir.
Daha önce İstanbul ve Bursa'daki estetik merkezleri de mercek altına alınan Bülent Cihan Timur sessizliğini koruyor. Şimdilik soruşturmada tek tutuklu var. O da Cihan Timur'un çalışanlarından Ceren Saltoğlu. Kaza gecesi boyunca ailenin yanındaydı. Anne oğulla birlikte o da havalimanındaydı.
12. gün yani taziyeye geleceklerini dolaylı olarak ilettiler bana. Ben yine aynı sözümü tekrarladım. Anne çocuk gelir teslim olur. Ertesi günü buyursunlar gelsinler taziyeye. Dosyayı tamamlama aşamasında olduğunu söyleniyor.
Cem'de diğer şeyler duruyor. Telefonum yok. Telefonum fermuarlı yerdeydi yani düşme imkanı zor olan bir yerdeydi. Zaten diğer cüzdanım olsun başka şeylerim olsun hepsi duruyordu.
Yazar anne Eylem Tok'un el koyduğu öne sürülen iki telefondan biri kazadan bir hafta sonra Tok'un aracından çıkmıştı. Kazada yaralanan Tahsin Aslan'a ait olan ikinci telefonsa hala kayıp.
Savcıya onu söyledik. Bu konuda araştırmayı genişletecek. Tahsin'e ait olan telefon kayıp şu an.
Şimdi Fox düzeltiyorum. Now kameramanı Serhat Yağmur aynı zamanda Gökhan Arıkan. Ankara detayları verirken ben de bir yandan böylesini hiç görmedik mesajlarınızı paylaşayım. Hem Twitter'dan gelen, X'ten gelen hem de Instagram'dan gelen kademe konusunda beklenti çok büyük. Sandığa da artık 17 gün kaldı. O 17 gün içinde çözülür mü, çözülmez mi? Bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlelerine. Emeklinin ihtiyacı var, isteği var. 10 bin lirayla geçilir mi bu devirde denilirken kasada da para yok cümlelerini duyuyorsunuz. Serhat Yağmur şu anda Ankara'nın kalbine doğru, Kızılay'a doğru objektifini çevirdi. Bir rehavet var, bir Ramazan rehaveti var. O trafikten de görülüyor, anlaşılıyor. Onu söyleyelim. Yani şu saatlerde bir yoğunluk olurdu. Başkentte iş yoğunluğu, belki okullara da ulaşma yoğunluğu. Ama sakin bir gün başlıyor Ankara'da diyelim. Şimdi yine devam edelim. Kademeliği hatırlattıktan sonra haberlerimizle ilgili lütfen bizim sesimizi de duyun diyen emekli astsubaylarımız, emekli polis memurlarımız var. Atanmayan öğretmenlerimiz var. Onlar da kendi dertlerini anlatıyorlar. Zaten hayat zor. Bir de biz işsizlikle mücadele etmek zorundayız diyen milyonlardan söz ediyoruz. 35 ay sonra işsizlik biliyorsunuz sizler de rekor kırdı. Pandeminin ardından bir kez daha rekor kırdı ve 10 milyonun üzerine çıktı işsizlerimizin memlekette sayısı. Yakıcı bir yoksulluk yaşanıyor derken hani üst kademeler ya da belirli mevkilerde yer alanlar onlar neler yapıyorlar? Yine Sözcü gazetesinden ben bir okuyayım. İhaleyi karısına verdi. Haberin manşeti. ikinci eski bakan Ruslar Pekcan olayı AKP'li belediyede yaşandı. Pekcan şirketinin bakanlığına dezenfektan sattığı ortaya çıkınca istifa ettirilmişti. İstifa ettirildi de yani çabalarından dolayı, verdiği emekten dolayı da teşekkürler de edildi. Sonra bir soruşturma falan oldu mu? Yok, olmadı. Şimdi de Isparta'nın AKP'li belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen 31 milyon liralık restoran ihalesine çıktı, ancak ihaleyi eşi Şadiye Başdeğirmen'in müdürü olduğu şirket kazandı. İhaleyi karısına verdi. Belki yasal ya da kağıt üzerinde bir problem görünmüyor ama etik midir değil midir tartışması da devam ediyor. Kendi memleketimizde yaşanan sorunlara değil de başka memlekette olan bitenlere bakıp gazete sütunlarını doldurmak acaba doğru mudur? Mesela ne dersiniz bununla ilgili, görüşünüzü paylaşın lütfen. Bizim memleketimizde döner ne kadar? Döneri alabilme konusunda pek çok kişi, aileler, anneler, babalar problem yaşıyor mu? Çocuklarının canı mesela döner istedi. Fiyatlarına baktığınızda yani eliniz cebinize giderken ya da o harcamayı yaparken ya ben neye ne kadar para ödedim diye içinizden böyle dertlendiğiniz oluyor mu günümüz koşullarında? Bakın, Türkiye gazetesi Türkiye'yi değil de nereyi haberleştirmiş. 8 avroluk döner Alman'a fazla geldi. Almanya'da döner fiyatlarının 809 avroya kadar yükselmesi gündemden düşmüyor. Amerika Birleşik Devletleri, düzeltiyorum, Almanya'daki problemi Türkiye gazetesi hemen logosunun altında haberleştirmiş. 800 euro, 9 euro, hadi 10 euro olsun, çarpı verin ortalama 35 lirayla 300 liranın biraz üzerinde. Ne var ki mi diyor haberde, yoksa hani orada yaşanılan bir soruna mı dikkat çekiliyor? Dönercilerse maliyetler kurtarmıyor. Müşterilerimiz azaldı. Gençler marketten sandviç yiyorlar diye dert yanıyorlarmış. Böyle bir haber de Türkiye gazetesinde. Memlekette de olanı biteni görür umarız gazeteler. Peki o zaman şöyle yapalım. Türkiye gazetesi Almanya'yı, Almanların yaşadığı o 8-9 avroluk dönerin çilesini çekerken bizim emeklimiz onlar nerede ve neyin çilesini yaşıyor? Biz memleketimizi anlatalım.
Kendim işte bir lokma şeyimi alıyorum, gidiyorum. Allah bereket versin. Ah kızım ah. Böyle ben 91 yaşındayım. Böyle bir dava görmedim. Eskiden vardı ama pahalılık yoktu.
91 yaşındaki Dürdane Gülşehit titreyen elleriyle zar zor tutabildiği bastonuyla ucuz pide kuyruğuna girdi. Dakikalarca sıra bekledi.
Bir ekmek alamıyorsun. 10 milyon aylık ben ölümden emekli. 10 milyon kızım, 10 milyon niye yeter? Her şey bağlı, ateş bağlısı be. Böyle pahalılık hayatta görmedim. Çuval alıyorduk biz öteberiye. Her şey oluyordu. Neler, her şeyimizi yapıyorduk bol bol.
Çuvalla gıda alınan günlerden 5 lira ucuza pide için kuyruğa girilen günlere gelindi. 91 yıllık ömrünün en zor zamanlarını yaşıyor Dürdane Gülşehit. Sadece o da değil, emekliler daha önce hiç görmedikleri kuyruklarda buluyor kendini.
Ben 75'ten beri İstanbul'dayım. Hiç kuyruk görmedim ben öyle. Ne kuyruğu? Kuyruk şimdi var. O zaman ekmek kuyruğu yoktu ki.
Şu pideyi 10 liraya alıyoruz. 10 lirayla geçinebilir misin kızım? Gözlerimiz kör oldu etiketlere bakmaktan böyle. Market market dolaşıyoruz. Benim canım pastırma istiyor. Alabilir miyim ya? Emekli maaşıyla pastırma nasıl alınır ya?
Pastırmadan çoktan vazgeçtiler. Dar gelirli sahurda ucuz et, iftar öncesi ise ucuz pide kuyruğunda. Sıcak pideye hasret kaldılar. İftardan saatler önce halk ekmek büfelerinin yolunu tutuyorlar. Çünkü fırında 250 gramı 15 lira, halk ekmekte 340 gramı 10 lira.
Halk ekmek büfelerinde Ramazan pidesi 10 liraya satılıyor. Fırınlarda ise 25-30 liraya biraz daha ucuza Ramazan pidesi almak isteyen emekli dar gelirli Üsküdar'daki halk ekmek büfesi önünde uzayıp giden bu kuyruğa giriyor.
Aldık işte akşam yiyeceğiz Ramazan için. Emekliyim ben, emekli. 10 bin lira maaş alıyorum.
Sistem utansın, idareciler utansın, bizi bu hale getirenler utansın.
İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da da halk ekmek kuyruğu uzuyor. Emekli çiftlerden biri ucuz ekmek kuyruğuna, diğeri başkent markette ucuz et kuyruğuna giriyor.
68 yaşındayım. Bana günah değil mi? Ya et sırasındayım ya ekmek. Bak ta ekmeğe nereden geliyorum? Ucuz ekmek almak için. Günah değil mi evladım? Ama kendileri sarayda yaşıyor. Et için eşim girdi sıraya. Ben ekmeğimi aldım çıktım. Alacağımız yarım kilo et böyle saatlerce bekle.
Kime sorarsam aynı şeyi söyleyecek. Rahatlıkla bir alışveriş. alışveriş yok. Çünkü kısıtlı, hayat kısıtlı.
Hiçbir şey yok konuşacak. Aman aman edeyiz. Hiç yorum yapacak hiçbir şey yok. Hayat bitti.
Emekliler memleketimizde, Almanya'da değil, emekliler memleketimizde bunu yaşıyor. 91 yaşında büyüklerimiz böylesini hiç görmedik diyor. Hayır, daha önce de bunlar yaşandı diyenler varsa lütfen yazıp göndersinler. Bugün, şimdi biz burada yayınımıza başladık. Biz resmi cümlelerin ötesinde sokakta ne yaşanıyor tam merkezine gideceğiz ve oradan yayınımıza devam edeceğiz birazdan. Birkaç haberimiz daha var, onları da paylaşalım. Akbelen Ormanı'nın çevresindeki lignit maden sahası için bir kamulaştırma kararı vardı. İtiraz edildiğinde, ses yükseltildiğinde bir takım kararlar değişiyor mu? Değiştiğine tanıklık ettik. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu maden sahası için kamulaştırma kararı iptal edildi.
Sayın Cumhurbaşkanım, sen bizim sayamıza yana da oturuyorsun. Bizler oy bilmezsek sen yana da dikilebilir miydin? Sen bizimle niye uğraşıyorsun? Uğraşma. Bizi yerimizden itme.
Bir gün önce acele kamulaştırma kararı alındı Akbelen için. Gelen tepkiler sonrası o karar geri çekildi.
Ben asla ve asla bir Bengali cin bu yerde bir bicin yerimi ele çıkaramayacaklar asla burada.
Bize yapmadıkları kalmadı. İşkence hepini gördük.
Dün Muğla İkizköylüleri üzen karar 5 yıllık mücadelenin sonunda gelmişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Akbelen Ormanı çevresindeki 190 parsellik tarım arazisi lignit maden sahası olarak kullanılmak üzere kamulaştırıldı.
Çiftçinin tarlasına, toprağına madene dönüştür diye iki şirkete peşkeş çekildi.
O karar köylülerin tepkisine yol açtı. Ses yükselttiler. 17 Mart'ta eylem kararı aldılar.
Ben torunlarıma toprak bırakmak istiyorum, kömür bırakmak istemiyorum, zeytin ağacı bırakmak istiyorum.
Devlet diye, devlet var koskoca arkamızda, devlet var, devlet var. Devlet de bunu yaparsa bizim sonumuz ne olacak?
Köylülerden gelen tepki sonrası geri adım atıldı. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Akbelen'deki acele kamulaştırma kararı iptal edildi.
Kamu bizim, kamunun yararı topraktır, temiz havadır, sudur. Sularımız gittikten sonra, köyde üretim yapamadıktan sonra... Cumhurbaşkanı sarayında ne yiyecek? Memurlar şehirde ne yiyecek?
Yine hızlı bir şekilde ilerleyelim. Japonya'ya gideceğiz. Japonya'da özel bir şirket ve uzay çalışması için roket göndermek istemişti. Gökyüzüne, semaya, uzaya sonrası.
Casus uydu taşıyan roket kalkıştan saniyeler sonra infilak etti. Japon yetkililer kameralar önünde eğilerek halktan özür diledi. Japonya, Kuzey Kore'yi izlemek için uzaya uydu gönderme kararı aldı. Bunun için özel bir şirketle anlaşıldı. Aylar süren hazırlıklar tamamlandı. Uyduyu taşıyan Kairos roketi geri sayımın ardından fırlatıldı. Ancak uzay yolculuğu planlandığı gibi gitmedi. Roket kalkıştan 5 saniye sonra patladı. Patlamanın ardından kopan parçalar fırlatma alanı çevresine düştü. Yangın çıktı. Olayın ardından şirketin üst düzey yöneticileri medyanın karşısına çıktı. Hükümetten ve halktan özür diledi. Roketin patlama nedeni ise henüz bilinmiyor.
Kitaplarımız var, hemen göstereyim. Özde Yolculuk Öyküleri, hemen paylaşayım. Ve burada da o öykülere imza atanlar. Şu önce kitap ve o kitabın içinde öyküleri yazanlar, yazarlar. Sonra Bigalı Mehmet Çavuş, İstikam Küreği Kurşunu Sollayan Taş, Mustafa Berçin'in kitabı ve Şehitlere Adanmış Şiirler Antolojisi, Dur Yolcu Bilmeden Gelip Bastığım Bu Toprak Bir Devrin Battığı Yerdir. Şöyle kitabımızı da göstereyim ve bu kitabımız da nereden geldi onu da paylaşacağım. Çanakkale Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bizlere ulaştırıldı, memleketten ulaştırıldı. Mehmet Ali Atay'a da teşekkür ederim Anıl Bey'le birlikte. Şimdi memleket havası diyeceğiz. Ankara'yı görüyorsunuz zaten, Ankara'da havanın nasıl olduğunu. Yağmurlu bir geceyi geride bıraktı Ankara, başkent ve şu anda da parçalı bulutlu bir gün bekliyor başkentlileri. Zaman zaman yağış geçişleri de olacak. Onu söyleyelim. Peki memleketin havası nedir? Onu izleyeceksiniz. Döndüğümüzde reklamların ardından sizleri çarpıcı bir yerde bekliyor olacağız.
Gök gürültüsü ve şimşekler Antalya'da akşam saatlerinde aniden bastırdı sağanak yağış ve dolu. Yağış sırasında gökyüzünde oluşan şimşekler neredeyse tüm kenti aydınlattı. Sağanak yağışın ardından başlayan doluysa kenti beyaza bürüdü. Şaşkına dönen Antalyalılar doluyla kartopu oynadı. Dolunun ardından başlayan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Rögarlar taştı. Trafikte olanlar zor anlar yaşadı. Denizde çıkan dev hortumsa korkuttu. Vatandaşlar hortumu cep telefonlarıyla böyle kaydetti. Neyse ki dev hortum karaya ulaşmadan gözlerden kayboldu. Çanakkale'nin Karabiga beldesi açıklarında da hortum oluştu denizde. Yurdun batısında bazı bölgelerde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Çanakkale'de dolu beyaz örtü oluşturdu. Edirne ve Tekirdağ'da sağanak yağışın etkisindeydi. Edirne'de doluyla birlikte etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Bazı binaları su bastı. Tekirdağ'da aniden bastıran yağış sonrası benzer görüntüler oluştu. Yağmuru hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Bursa'da sağanak ve fırtına etkili oldu. Sağanak yağmur yerini zaman zaman doluya bıraktı. Yağış nedeniyle trafikte zor anlar yaşandı. Yurdun doğusunda ise yer yer karla mücadele devam ediyor. Bingöl, Karlıova'da kar yağışıyla 3 gün önce kapanan 30 yerleşim bölgesinin yolu yeniden ulaşıma açıldı. Havaların ısınmasıyla karların bir bölümünün eridiği Ağrı Dağı ise aldığı yağışla yeniden beyaza büründü. Meteorolojiden yapılan tahminlere göre hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ile 6 derece azalacak. Bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Neredeyse yurdun tamamında yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var.
Efendim günaydın bir kez daha. Az önce NAV Ankara Haber Merkezimizin çatısındaydık, terasındaydık. Size Türkiye'nin böyle gündemini anlatmaya çalıştık. Ama yukarıdan anlatmamız herhalde çok da tam böyle yerini bulmuyor diye de düşünce içinde olanlar varsa. İşte şu anda Ankara'da, Kızılay'da, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinin kalbinde yer alıyoruz. Ve NAV kameramanı Gökhan Arıkan şimdi nerede olduğumuzu gösterecek sizlere. Burası Başkent Market'in önü. Burası kasaptan daha uygun fiyata etin satıldığı yer ve dolayısıyla sabah erken saatlerde sahurdan sonra, işte sabah namazından sonra emeklilerin geldiği yer, buluştuğu yer, bir liste yaptıkları, o liste çerçevesinde de kıyma aldıkları, kuşbaşı aldıkları ama aynı zamanda ekmek aldıkları yer, fırından ucuz ekmek ya da kasaptan ucuz etin alındığı yer. Et ve süt kurumunun önünde uzayıp giden kuyruklar var. Şimdi Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, o da işte taşın altına elini koydu ve sosyal yardım anlamında Ramazan ayı boyunca da devam edecek. Burada 350-360 liradan kıyma satılıyor. 380 liradan yine kuşbaşı satılıyor. Birazdan bu alışverişi yapanlar, hayatın nasıl olduğunu anlatanlar olacak. Mikrofonumuzu uzatacağız. NAV mikrofonunu. Burada bir misafir de ağırlayacağız. Hatta şu anda o kuyruğun içinde, emeklerin arasında kendisi bir haberci, kendisi bir gazeteci ve biliyor, senelerce zaten burada bu meydanda haber yaptı ve senelerce ekranlardan anlattı. Emekli ne yaşıyor? Asgari ücretli ne yaşıyor? İşçi, çiftçi ne yaşıyor? Biliyor onların sorunlarını, dertlerini. İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi'nin Çankaya Belediye Başkanı adayı ve şu anda günaydın efendim.
Günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Şimdi seni anlattım. Yani zaten senelerce ekranda emekliyi anlattı, işçiyi anlattı, çiftçiyi anlattı. Şimdi biz yeniden bir kuyruktayız. Ankara'da Çankaya'ya adaysın. İrfan Değirmenci ile Çankaya nasıl bir ilçe olur?
Ne dersin?
Komşularımla birlikte yöneteceğim Çankaya'yı. Biz hep beraber yöneteceğiz. Burası Çankaya Belediyesi'nin hizmet binası. Bu hizmet binasında komşularımın makamı olacak. Benim makamım olmayacak. Belediye başkanı olduğumda halk meclisleri kuracağız. İşte halk meclislerinin üyeleri burada. Burada benim değerli komşularım. Sabah 7'den beri kuyrukta bekleyenler. Bir market var Kızılay'da. Buraya geliyorlar. Ramazan'dayız. Oruç tutanların orucunu Allah kabul etsin. Akşama iftar sofrasına ne koyacak? Et koyabilecek mi? Vatandaş saat 7'den beri bekliyor. 6.30'da gelmiş olan var. İşte az evvel açıldı. İçeri girebilirse girecek. Dün gelmiş, alamamış, geri dönmüş. Bu bir ihtiyaç demek ki. Bugüne kadar düşünülmemiş, yapılmamış. Çankaya'mızda İstanbul'daki gibi kent lokantası yok. Şimdi yapacağız diyorlar. Yalnız İlker, Çankaya'yı da 20 yılı aşkın süredir aynı parti yönetiyor. Şimdi ve bir de rahatlık var üzerlerinde. Kusura bakmasınlar. Nasıl olsa Çankayalı hep destek veriyor, oy veriyor belli kaygılarla. İşte burası kaledir, burası Cumhuriyet değerlerini ifade eder. Doğru. Burası kaledir, laikliğin kalesidir. Cumhuriyet değerlerini ifade eder ve biz onu çok iyi savunacağız Türkiye İşçi Partisi olarak. Ama şunu da bilsinler, eleştirdiği şeye dönüşmemesi lazım insanın. Eğer biz saray rejimini, tek adam rejimi diye eleştiriyorsak, tek kişinin karar verdiği yerde bereket olmaz. Biz hep birlikte karar vereceğiz. Bak 30 yıldır ekranlarda ben Çankayalı komşularımın gözleri önünde yaş aldım. Saçları da ağarttık. Onları bir gün ekranda bir yalan yanlış haberle mahcup etmemiş olmakla övünüyorum. O kadar rahat geziyorum. Şurada yürüyorum.
Harika.
Şurada çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ya sağ olun. Ya mahcup ediyorsunuz beni. Sağ olun. Şimdi çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sen aman efendim başınızı derde sokmayın.
Şimdi, az önce sen sohbet ben halindeydin.
Ben bağırırım. Sizin yerinize ben bağırırım. Siz hiç başınızı derde sokmayın.
Sen az önce...
Sinirli vatandaş.
Öyle. Haklılar da bir yandan da bu kuyruklarda olmak, sabah erken saatlerinde bu soğuklarda o kuyruklarda olmak kolay değil. İrfan abi sen az önce sohbetteydin emeklilerle. Sen hemen o sohbetine geri dön. Tekrar ben şurayı bir kez daha anlatayım.
Tamam.
Sonra yanına tekrar geleyim. Tamam. Şimdi sabah saat 8'de merhaba, açılan, günaydın. Sonra da akşam saatlerine kadar da devam eden alışverişin de yapıldığı yer burası. İşte görüyorsunuz sizler de yavaş yavaş o kuyruklar da toplanmaya başladı. Bakalım mı? İsterseniz şöyle bir buradaki fiyatlar ne kadarmış? Ramazan ayına özel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden uygun fiyatlı et satışı kasap köfte 369 lira. Sonra Eko kuşbaşı 379 lira. Eko kıyma 369 lira. Yemekli kaşlamalık et 339 lira. Sonra Ayaş Kooperatifinden alınan ve burada satılan dana sucuk da 309 lira. İşte Ankara'nın ekmeği, halk ekmek ve yine burada satışlar var. Kooperatiflerle ya da orada üreticilerle, çiftçilerle Ankaralıların buluşturulduğu bir yer. Burada iki kuyruk oluşuyor. Bir ekmek kuyruğu oluşuyor, bir de et kuyruğu oluşuyor ve sabahın erken saatlerinde durum tablo bu. Bir tarafta tekrar ben İrfan Değirmenci'nin yanına doğru ilerleyeyim. Bir taraftan şunu duyuyoruz. Hani mal varlığı açıklanacak, açıklanmayacak tartışmaların içinde. Bir taraftan hani mülk Allah'ındır, biz emanetçiyiz diyenler. Diğer tarafta işte sabahın köründe burada kuyruğa girenler var. İrfan abi haber hazır. Bir izleyelim. Bu tartışma nedir? Mülk Allah'ındır tartışması. Turgut Altınok mal varlığını açıklamadı. Ben hani açıklarım bir şekilde bir zaman açıklarım dedi. Bakalım. Bir izleyelim haberimizi, ondan sonra da konuşalım.
İnşallah Turgut Bey gelir mal varlığını sorarsınız. Niye açıklamıyor?
Mal bizim değil Allah'ın. Yani mülk Allah'ın, evet. Hepsi Allah'ın. Biz emanetçiyiz. Altınok'un mal varlığı belediye başkanı olmadan önce.
Senin ne kadar malının olduğunu Allah biliyor da kuldan niye saklıyorsun? Hey! Kuldan niye saklıyorsun?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 2019 seçimi öncesi ve şimdiki mal varlıklarını açıklayıp rakiplerine de belediye başkanı olmadan önceki mal varlıklarınızı açıklayın çağrısında bulundu. Ama AK Parti'nin adayı Turgut Altınok mal varlığını açıklamıyor. Yavaş'a son cevabı mal bizim değil Allah'ın oldu. O cevap çok konuşuldu. Hem siyasette hem sosyal medyada.
Uzun süredir kamu görevi yaptı. 4 dönem Keçören Belediye Başkanlığı yaptı. İlk başladığındaki mal varlığı nedir? Vermişleri valide. Şu andaki mal varlığı nedir?
Altınok'un mal varlığı belediye başkanı olmadan önce. Belediye başkanından sonra baktığınız zaman...
kayıp mı var?
kayıp var. Mal varlığımı açıklayacağım. Ben kendim istediğim zaman açıklayacağım.
Altınok mal varlığında kayıp var dedi. Kendi zamanlamasıyla açıklayacağını söyledi.
Mal bizim değil Allah'ın.
Bakın cevaba bak cevaba.
Hala rakiplerimizden tık yok. Dün duydunuz yine. Yapacağım, edeceğim. Herhalde saymakla meşhur daireleri.
Evet, İrfan Değirmenci Türkiye İşçi Partisi'nin Çankaya Belediye Başkanı adayıyla yayınımızı yapıyoruz. Şimdi tabii İrfan Değirmenci diyorum ama aynı zamanda ben senelerce kendisine abi dedim. Burada birlikte çalıştık. Burada pek çok eyleme gittik, pek çok habere de birlikte gittik. Burayı çok iyi bilen, Çankaya'yı çok iyi bilen, insanların ne yaşadığını çok iyi bilen birisi İrfan Değirmenci. Ayağının tozuyla, kısmetiyle, bereketiyle mi diyeyim? Benzine 1.53, motorine de 1 lira 10 kuruş zam var. Öyle söyleyeyim.
Bitmiyor maalesef. Çok ağır, çok korkunç bir ekonomik kriz altındayız. Biz bu krizden birlikte dayanışmayla hep birlikte karar vererek çıkabileceğiz. Ben dediğin gibi Ankara'da doğdum, büyüdüm. Burada muhabirlik yapmaya başladım. Az evvel haberde gösterdiğiniz kişilerle de onların peşinden koşarak, onlara sorular yönelterek, kimiyle davalık olarak mesleğimi icra ettim. Ve sonra İstanbul'a medyanın merkezine gittik ama ailem hala burada. Mal varlıklarını açıklamaya başlamışlar. Dün bir şeffaflık derneğinin taahhütnamesini imzaladım. Sadece kendimin değil, birinci derece yakınlarımın da mal varlıklarını açıklayacağım. EYT'den emekli olmuş bir basın emekçisiyim biliyorsunuz. Ve hayatıma Türkiye İşçi Partisi'nde başka bir dünya mümkün diyerek, mücadele ederek devam ediyorum. Bunu önce kendi mahallemizde göstereceğiz. Kendi mahallemizde hiç tedirgin olmasın, endişe etmesin komşularım. Hep yıllarca aman AKP kazanırsa burayı diye davranarak oy vermişler. Hep oy verdikleri partiyi düşünmüşler, adayı düşünmüşler.
Bir de burada eleştiri var. Hani acaba İrfan Değirmenci Türkiye İşçi Partisi oy mu bölüyor diye. İstersen buna da şimdi, bir yanıtın olsun.
Şimdi oy verdikleri aday, parti onları düşünecek. Yani onlar adayı, partiyi düşünmek zorunda kalmayacaklar. Burada öyle bir endişeye kapılmasınlar. AKP MHP bloğunun en fazla %15'lerde bir oyu, desteği var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne destekse hep dediğim gibi belli kaygılarla belki haklı olarak %70'leri bulmuş. CHP'nin mevcut oyunu 2'ye değil 3'e bölseniz aradan AKP'nin sıyrılma ihtimali yok. Burada Çankaya'da bu seçimde ya Tip ve İrfan Değirmenci kazanacak ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut düzeni ve genel başkanın aday olmasını istediği kişi kazanacak. Bu vesileyle şu çağrıda da bulunayım. Çok da yükleniyorlar. Ben de üzülüyorum. Hayata nasıl başladığınız önemlidir. Hiçbirimize altın tepside sunulmadı fırsatlar. Böyle kazıyarak, tırnaklarla kazıyarak bir yere geldik. Sevgili Hüseyin Can Güner, izin verirseniz sizde ya da nerede isterse canlı yayında bir gelsin, Çankaya'mızı bir konuşalım kendisiyle. Çünkü biliyorum ki 1 Nisan sabahı ya ben belediye başkanı olacağım ya Hüseyin Can Güner belediye başkanı olacak. Bir gelsin canlı yayında, ne yapılmış, ne yapılmamış, ne yapılabilir konuşalım. Çünkü bir kişinin kararıyla olmaz. Biz Ocak ayında bir çalıştay düzenledik. 150 akademisyen, şehir plancısı, insan hakları, hayvan hakları aktivistleri bir araya geldik. Konuştuk, tartıştık, bir yol haritamız var. Yapabileceklerimiz var komşularım. Birlikte yapabileceklerimiz var. Bu sokakların bu halini hak etmiyoruz. Daha iyi toplanması gerekiyor çöplerin. Parkların su geçirgenliği yok, toprak görmüyor ayağımız. Çocukların yaş grubuna göre oyuncağı olması lazım. Kreş yok Çankaya'da maalesef. Şimdi burada 15 kreş var biliyor musun? Kadın istihdamı diyorlar İlker.
Gelelim. Gel şimdi burada bir yandan diyorlar. Önemli bir çağrıyı da
kadınların
yükseltiyor.
Kadınların çocuklarını bırakacağım. Kreş yok kreş.
120. Şimdi oraya gelelim. 123. Tam onu konuşalım. Yani kadınlar için, çocuklar için, gençler için, emekliler için.
Bak 123 mahallesi var Çankaya'nın. 15 kreşimiz var. 40 çocuk kapasiteli, 600 çocuk. 1 milyon kişiyiz. 600 çocuğu bırakacak kreş var. Yapacağız diyorlar. Yapsaydınız bugüne kadar. 100 bin üniversite öğrencisi var. ODTÜ burada, Hacettepe burada, Bilkent burada. 6 devlet üniversitesi, 6 özel üniversite var. 100 bin üniversite öğrencisi var. Yurdu yok çocukların. Biz o cemaatlerin, tarikatların merdiven altlarında, apartman aralarında açtığı vakıf, dernek adı altındaki ne yediği belirsiz yerlere çocuklarımızı kaptırmayacağız. Bak o çocuklar Türkiye'nin geleceği. O çocuklara kalacak yer bulmak, karınlarını doyurmak bizim işimiz olacak komşularım. Birlikte yapacağız bunu. İnşallah. Savunacağız laikliğin bayrağını. Cumhuriyetin kurulduğu yerde, başkentin yönetim kademesinde, Çankaya'da daha da yükselteceğiz beraber. Çok hevesliyiz İlker, görmüşsünüz.
Büyük bir heyecanla anlatıyor. İrfan evet. Değirmenci montunu da attı. Ben takip de ediyorum bir yandan sosyal medyada. 31 Mart'ta da hani o yarışa da böyle dahilsin, hasta olma. Çünkü montunu atıyorsun bir adrenalinle.
Bak bugün emeklilerle bir araya geleceğim. Emekli Çankayalılarla yapabilecek. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Bütün sağlık çalışanların, doktorların bayramını kutlayalım. Bayram edecek bir şey yok. Çankayalı evde bakım hizmeti alamaz vaziyette. Önleyici sağlık hizmetleri yok.
bir uzman doktor görmek için günlerce haftalarca randevu almak için beklesin, gezici sağlık hizmetlerini hemen devreye sokacağız. Türk Tabipleri Birliği'ndeydim dün. Profesör Esin Davutoğlu Şenoğlu'la oturduk konuştuk. İnsan gücümüz var, doktor var, sağlık çalışanı hemşire var. Niye benim yaş almış emekli Çankayalı'mın evine gidip de sağlık hizmetini sunmasın, şekerini, tansiyonunu ölçmesin? Bunu yapacağız. Bu bizde. Bu arada kutlayalım bir kez daha sağlık çalışanlarının bayramını. Hayvanlarla ilgili yapmamız gereken önemli şeyler var.
Burada bir virgül koyalım. Zaten Eros'un katili, hani onun da nasıl iyi halden yararlandırıldı ama vicdanlarında nasıl yaralandı, o haberimiz de hazır. Şimdi emekli için kaynak yok, işte bir 7 bin lira seyyan enzam yaparsak 1.4 trilyon. İşte para lazım diyor Cumhurbaşkanı. 10 bin lira yaparsak 1.9 trilyon deniyor. Bütçede yok. Hani var. Bu anlatılan bu. Var ya da şöyle, para var ama nereye harcandığıyla ilgili ciddi problemler var. Para emekliye gelmiyorsa nereye gidiyor olabilir? Deniliyor ki hesaplamalarda şunu söylüyor. Müteahhitlere gidiyor olabilir.
Dolar kuru arttıkça hazinenin yükü de artıyor. Sadece bu yıl başından bu yana dolar kurundaki artış %8,5. 124 liralık sadece kur farkından kaynaklanan araç başına hazinenin ödediği ekstra bir bedel oluştu.
Dolar 32, euro 35 lirayı geçti. Dövizdeki her artış hazineye, yani vatandaşın sırtına yük demek. Artan her 1 lira başına hazinenin borcu 145 milyar lira artıyor. Çünkü hazine kamu özel iştiraki projelere döviz üzerinden borçlandı. O projelerden biri Osman Gazi Köprüsü. Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş ücreti artan dolarla 1632 liraya çıktı. Araç başına 290 lira tahsil ediliyor. Aradaki 1342 lira hazineden şirkete ödeniyor.
Örnek veriyorum. Mesela Osman Gazi Köprüsü. İlk ihale bedeli 35 dolar artı KDV şeklindeydi. 35 dolara her yıl ABD'deki enflasyon da eklenecekti. Osman Gazi Köprüsü'nün geçiş bedeli toplamda 51 dolara çıkmış durumda. 51 dolar geçenden 290 TL'si alınıyor. Geçmeyenden araç başına hazinenin ödediği bedel de bu nedenle 1342 TL'ye çıkıyor.
51 dolar olan Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş 31 Aralık 2023'te dolar 29 lira 58 kuruşken 1508 liraya mal oluyordu hazineye. Doların 32 lira olmasıyla ücreti 1632 liraya çıktı. Hazinenin ödediği fark dolardaki yükselişle artmış oldu. Kaynak köprü ve otoyollarla şirketlere giderken emekli beklemeye devam etti.
Sözü edilen artışları ülkenin tüm yatırımlarını durdursak, eğitim veya sağlık harcamalarının tamamını buraya aktarsak, kamu görevlilerine maaş vermesek bile karşılayamıyoruz.
Hazine bu tip projelere veya dövizle kendisine borç vermiş kesimlere para ödemekten ve bu paraların faizini ödemekten emekliye para ayıramıyor. Aslında o emekliye ayrılan paranın bu kadar az olmasının arka plandaki ekonomi politik gerekçeler bunlar.
Now Haber ekonomi ve siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu'ya göre hazine projelerde döviz cinsinden borçlandığı için dolardaki artışın kontrol altına alınması şart.
Sadece merkezi idarenin 6.7 trilyon lira toplam borcu var. %64'ü döviz cinsinden. Toplam hazine borcunun %64'ü döviz cinsinden. Hazinenin döviz cinsinden borcu 145 milyar doları bulmuş durumda. 2023 yılında yıl boyunca motorlu taşıtlar vergisinden toplanan para 70 milyar liradır. Yani dolar her 1 lira arttığında kamu borcundaki artış 2 MTV tahsilatını geçiyor.
Savrulan milyonlar, savrulan kaynaklar, işte görüyorsunuz burada bir kuyruk ve o kuyrukta şimdi merhabalar. Bir şey göstermek istiyorum size, sabah erkenden gelenler. Kimse kimsenin de hakkına girmesin diye aslında bir liste. O listeyi bize bir anlatabilir misiniz? Ben şöyle geleyim. Nedir bu liste?
Bu liste et almak için sıra uyguladık.
Açıldıktan kaçta sonra geldiniz?
Ben 7'de geldim.
Sabah 7'de geldiniz. Evet. Liste işte her gün birisine kalıyor herhalde.
Muhakkak
İlk
yani.
Siz birinci misiniz? Kaçıncı sıradasınız?
Ben 5. sıradayım.
5'tesiniz. Hı-hı. Şimdi sabah 7'de geldiniz. Evet. Peki yine aynı saatlerde gelenler var. Hani o saatte gelindiğinde zaten galiba kuyruğa erkenden girebilmek yani mümkün oluyor. Tamam. Neden buradasınız? Niye burada alışveriş yapıyorsunuz? İşte şu anda Now kameramanları sizi çekiyor. Niye buradasınız?
Hayat pahalı olduğundan dolayı burada da biraz daha ucuza veriyorlar. Onun için gelmek zorundayız yani.
Gelmek başka zorundayız.
Başka yapacak yani.
369 lira başka yerde yok. Kıyma 369 lira. Dün gelip alamamış, bugün yeniden gelmiş olan da var. Büyükşehir Belediyesi yıllar sonra sosyal belediyeciliğin örneklerini sergilemeye başladı. Daha da fazla olması lazım. Daha da fazla.
Kazanırsanız Mansur Yavaş'la nasıl çalışırsınız, o da kazanırsa?
Valla bizim Ankara Büyükşehir'de adayımız yok. Biz iktidarı kazandıran, AKP, MHP bloğuna kazandıran olmak istemediğimiz için Büyükşehir'de adayımız yok. Çankaya'da da gönül rahatlığıyla oy kullanın, bizi tercih edin dedik. Nasıl çalışırız biliyor musun İlker? Şu halk yararına, şu vatandaşlar, şu komşularım yararına attığı her adımda en büyük destekçisi. Ama Ankara aleyhine atılmış bir adımda da bir dakika bir daha değerlendirelim bunu diye karşısında. Bu kadar. Birlikte Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ne kadar yüksek oy alırsak Çankaya'da o kadar çok tipli üyemiz olacak. Tipli belediye meclisi üyesi demek halk adına orada denetim yapacak insan demek. Ranta rantiyeye müteahhitlere değil Çankaya'lıya para harcansın diyoruz. Bugüne kadar olmadığı kadar çok yardıma ihtiyacı var vatandaşın.
Peki sloganınız ne?
Sloganımız ne? Birlikte yönetelim diyoruz. Toplumcu belediyecilik, katılımcı belediyecilik, halk meclisleriyle birlikte yönetelim. 5 kuruşun da hesabını bu komşularıma vereceğim. Şeffaflık vaat ediyoruz. Nereye harcamış? Para var. Para var ablacığım. Belediye Türkiye'nin en zengin belediyelerinden biri. Hani emekliye, gence, işçiye, çocuğa gelince bir bütçeyi değerlendirelim demeyecekler. Bütçeyi değerlendirirken birlikte hazırlayacağız zaten. Önce Çankayalı düşünülecek. Rant var. Verimli tarım arazilerinin ortasına gökdelenler yükselmeye başladı Ankara'da, görüyorsundur. Buradan oluşan bir rant var. Bir dakika diyeceğiz. Aklın bilimin ışığında biz Çankaya'da 5 kuruşu Çankayalı için harcayacağız hep birlikte. Ekolojiyi öncelikli olarak değerlendirmemiz lazım. Suyumuz azalıyor.
Eros
suyumuz,
dedik. Şimdi bak, yaşanan bir feci durum var. İşte katil de serbest bırakıldı. İhalden de yararlandırıldı. O ihalde ne demekse. Şimdi Ankara'da, hoş geldiniz abi.
Hoş geldin.
Ankara'da bir yandan da sokak hayvanları, onlarla ilgili Çankaya bölgesinde İrfan Değirmenci ne yapacak? Son cümleleri de alayım.
Bak, dün Eros'un davasını belediye meclisi üyesi adayımız Tuğba Gürsoy izlemeye gitti yerinde. İkinci sıra adayımızdır. Birinci sıra adayımız ODTÜ tecrübesiyle şehir plancısı kadın adayımız Evrim Ulusan Hoca'dır. İkinci sırada Ankara Borası'ndan Tuğba Gürsoy. Dün davayı takibe gitti. Bütün Türkiye onlardan dinledi davayı. Olmadı. Yani serbest bırakılması ne demek? Biz bu ülkede, bu şehirde, bu ilçede tüm canlıların yaşam hakkı için mücadele edeceğiz. İtlaf çözüm değil, hayvan barınakları çözüm değil, toplama kampı gibi barınaklara götürmeyecekler köpekleri. Evet, çeteleşiyorlar, popülasyon kontrolsüz artıyor. Sonra çoluk çocuk korkuyor. Niye? Hayvanın suçu mu? Değil. Bu belediyenin suçu. Belediye semt bakım evleriyle bunu yapabiliriz. Kısırlaştıracak, aşılayacak, tedavisini yapacak, sahiplendirebilirse sahiplendirecek. Yoksa zaten sokakta hayvanın maksimum ömrü 4-5 yıl. Biz göreceğiz ki etkili bir kısırlaştırmayla popülasyon kontrol altına alınacak. O güzel canlar da güzel yaşayacaklar. Sokakta da çocuklar rahatça oynayacak. Belediye bunu bugüne kadar yapmamış. Biz yapacağız. Semt bakım evleriyle yapacağız. Hayvan haklarını gözeterek yapacağız. Yeter ki istensin. Yeter ki bütçe... bir avuç insana değil, hepimize 1 milyona harcansın. Bu vesileyle bir kez daha çağrıda bulunayım. Çok heyecanlıyım İlker, fark etmişsindir.
Etmez
ya, ya ben kazanacağım 1 Nisan sabahında ya Hüseyin Can kazanacak. Hüseyin Can gelsin Now TV'de konuşalım. Çankaya'da neler yapabileceğimizi hep birlikte konuşalım. Now TV'ye çıkmam derse istediği televizyona da gelirim. Gelsin konuşalım.
Buradan bu çağrıyı da iletmiş olduk. İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi'nin Çankaya Belediye Başkanı adayı. Kızılay'da, Ankara'nın kalbinde yayınımızı gerçekleştirdik. İşte görüyorsunuz etrafımızdaki kuyrukları da. Bir cümlesi daha var. Heyecanla onu da söyleyecek
İlker, İrfan sana abi. Sana teşekkür edeceğim. Now TV'ye, Doğan Şentürk'e, bir komşularıma teşekkür edeyim. Sizin dertleriniz daha çok konuşulsun diye biz bu işlere girdik. Profesyonel siyasetçi değilim. Yarın öbür gün yüz yüze bakacağız yine. 5 sene sonra yakama yapışıp, İrfan Başkan 5 yıl önce biz kuyrukta beklerken böyle demiştin. Bak 5 yıl geçti, ne durumdayız? Dedirtmeyeceğim. Sizlere mahcup olmamak tek ümidim. Beraber kazanacağız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Geldin. Birlikte bu yayını da gerçekleştirdik. Takip edeceğiz. Çankaya yarışı acaba 31 Mart'ta nasıl tamamlanacak? Öncesinde senin bir çağrın var. Bakalım. Biz de buradan çağrıyı hatırlatmış olalım. Belki de iki Çankaya adayı, CHP'nin adayı, Türkiye İş Partisi'nin adayı gelirler ve Now ekranlarında konuşurlar, projelerini yarıştırırlar. Tekrar teşekkür ederim. Teşekkür. Şimdi Now kameramanları Gökhan Arıkan, Serhat Yağmur'la birlikte yavaş yavaş yeniden büromuza doğru döneceğiz. Büromuza doğru dönerken aynı zamanda Türkiye'nin vicdanlarını yaralayan, isterseniz yönetmenimizden Hilal'den de ben bir rica edeyim. O Eros'un katiliyle ilgili alınmış olan o kararı, o haberi paylaşalım, getirelim ekranlarınıza. Sonra NAV Ankara büromuzun çatısında buluşalım. Daha haberlerimiz var, anlatacağız. Benim hızlı bir şekilde oraya ulaşmam gerekiyor. Bir misafirimiz daha var. Acaba kim? Orada buluşalım ve sizinle tanıştırayım. Ama zaten siz onu çok iyi tanıyorsunuz.
Sana 3 yıl hapis cezası verildi. İndirim yapıldı. 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. Kanunlar yetersiz.
Eros adlı kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan serbest bırakıldı. Mahkeme 3 yıl hapis cezası verdi. Ceza ihal indirimiyle 2 yıl 6 aya düştü. Karara büyük tepki vardı.
Bu sürece itiraz edeceğiz. Hayvanlar sahipsiz değil, ancak kanunların da acilen değişmesi gerekiyor.
İstanbul Başakşehir'de apartmanda karşılaştığı kediyi 6 dakika boyunca tekmeledi İbrahim Keloğlan. Kedi Eros öldü. Vahşet güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Türkiye ayağa kalktı. Keloğlan hakim karşısındaydı. Bir anlık sinir diyerek kendini savundu.
Hakkımda söylendiği gibi ben bir suç makinesi değilim. Yaşadığım bir anlık sinirden dolayı öfke ve cinnet anıyla kendimi kaybedip unutamayacağım bir hata yaptım.
Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi'nde görülen dava öncesi adliye koridorlarını yüzlerce kişi doldurdu. Eros için adalet sloganlarıyla sanığa en ağır cezanın verilmesi istendi. İbrahim Keloğlan'a verilen ceza 2 yıl 6 ayla sınırlı kaldı. Keloğlan serbest. Mahkeme ayrıca sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'sa verilen cezanın hayvanları koruma kanunu kapsamında bugüne kadar verilmiş en yüksek ceza olduğunu savundu.
Verilen ceza hayvanları koruma kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza karşı yapılan her türlü kötü muamelenin karşısında olmayı sürdüreceğiz.
4 dakikadır konuşuyorum. Ne kadar uzun sürdü değil mi? İbrahim Keloğlan hala Eros'u tekmeliyor.
Avukat Johnson TRC savunması sırasında kronometreyi açtı. Şiddetin nedenli uzun olduğunu anlattı mahkeme heyetine. Eros için duruşmada hazır bulunanlar karara ve özellikle de verilen ihal indirimine tepki gösterdi.
Kronometreyi açtım ve hakim benim 4 dakika konuşmamdan sıkıldı. Ama bu adam yaklaşık 6 dakika bu hayvanı tekmeleyerek canice katletti. Bunda nasıl bir ihal indirimi olabilir? Eros için mücadelemiz devam edecek.
Ateşimi ağırlatma böyle, gel de Ankara yakar yağdır oğlum. Gel de Ankara yakar yağdır oğlum. Gönlümün telini oynatma böyle, gel de Ankara yakar yağdır. İçimdeki alev yangını geçti, başımdaki sevda dengini geçti. Başımdaki sevda dengini geçti. Geleceğim dedin 10 günü geçti. Gel de Ankara'ya kar yağdıralım. Gel de Ankara'ya kar yağdıralım.
Efendim günaydın. Şimdi NAV Ankara büromuzun çatısına gidecektik. vazgeçtik sizleri. Madem Ankara'dayız, Ankara'dan yayınımızı yapıyoruz. Böyle hani stüdyoya da sıkışmayalım, bir terasa da sıkışmayalım. Nefes alarak Türkiye'nin, memleketin konularını anlatalım. Siyaset, seçim gündemini, sonra pahalılık gündemini birlikte konuşalım istiyoruz. Şu anda Ankara'da Kuğulu Park'tayız. Kuğulu Park'ta bir sevinç yaşanıyor. Nedir o sevinç? Birazdan anlatacağım, paylaşacağım. Ankara'dan İstanbul'un seçimine bir bakalım. Neler oluyor, neler yaşanıyor? Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, itirazları var. İşte her seçim böyle oluyor. Anladılar kaybedeceklerini. Şimdi kumpas kuruyorlar diye tepki sesini yükseltti. Bir izleyelim, sonra rakibine bakacağız.
Yaşlı abiler gelsin.
Çevrilen filmleri biliyorsunuz. Başarısız Hollywood prodüksiyonu. Bunlar bildikleri iş aslında iyi bir film çevirme uzmanı. Bu seçimi kaybedeceğini anlayınca aynı o günün senaryoları gibi Ramazan'ın ilk gününde seçimi iptal etmeleri gibi bu Ramazan'ın da ilk gününde kumpaslarına ve iftiralarına başladılar.
4 yıl öncesine ait para sayma görüntüleriyle hedef alınmasına, otobüsü arızalı gibi göstermek için yapılan çekime kumpas diyerek bir kez daha tepki gösterdi Ekrem İmamoğlu. Millet o işi yemez dedi.
Kumpas bilmem ne, otobüs yandı, yok CHP, yok CHP'nin içi, bilmem, geçin o işi. Millet o işi yemez. Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz. İşinize bakın, işinize.
CHP'nin mülk satışı için para sayıldığını açıklamasına rağmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Görüntüdeki 3 kişi ifadeye çağrıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çocukları bile kendi söylediklerine inanmayacak dedi.
Belediyecilikte bana rakip olacak birini bulamadıkları için de bu seçimi yerel seçim satından çıkartıp başka yerlere kaydırmaya gayret ediyorlar. Bir sürü iftira atacaklar. Çocukları bile kendi söylediklerine inanmayacak.
İmamoğlu hizmete açtığı metro hatlarını anlatırken rakibi Murat Kurum da sosyal medya hesabından metroda yolcuların kalabalık halde seyahat ettiği bir videoyu İstanbul'a bu çile reva mı diyerek paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden anında açıklama geldi. Görüntüler Erdoğan'ın hafta sonu açtığı Bakırköy-Kirazlı metro hattından açılıştan sonra İBB'ye devredildi. Ancak Ulaştırma Bakanlığı'nın taahhüt ettiği araçları teslim etmediği açıklandı. İmamoğlu'nun bir sonraki durağı ise Bayrampaşa'ydı. Cami ve meydan açtı. Tapu teslim töreninde konuştu. Eşi Dilek İmamoğlu'yla ilk buluşmalarını hatırlattı.
Dilek, senin ablan Bayrampaşa'da oturuyor değil mi? Gülme bak, dişlemedim sana. Ablandan çıkışta buluşmuştuk, beraber okula gitmiştik. Ya ilk buluşmalarımızdan birini Bayrampaşa'da yaptık. Yalan değil, ne yapayım yani, söylemeyeyim mi yani, Allah Allah.
Kuğulu Park'ın geleneği, madem buraya kadar geldik, güvercinleri de besleyelim. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun vermiş olduğu mesajlar bu şekildeydi. Biraz soluklanalım mı? NAV kameramanı Gökhan Arıkan, hadi gel biraz yaklaşsın Gökhan. Size bir kuğuları gösterelim. Siyah kuğuları göstereyim öncelikle sizlere. Burada ördekler var, beyaz kuğular var, siyah kuğular var. Ankara'ya ayak basan herkesin mutlaka geldiği bir yerdeyiz. Ve Kuğulu Park'tan da yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Peki biraz soluklandıysak siyasetin o sert, çetin gündemine geri dönelim. Kağıthane'deydi Murat Kurum'da. Komşularıyla yan yana geldi. Orada verdiği mesajlar.
İstanbul'umuz 5 yıldır artık şu beceriksiz, liyakatsiz yönetimin elinde maalesef çile çekiyor. En ufak bir hizmet getirdiklerini gördünüz mü? Artık korkunun ecele faydası yok. Çünkü millet gelecek sana 31 Mart'ta bunun hesabını soracak. 4 yıldır aklın neredeydi?
Komşularına trafiğin çözümü için tünel ve metro sözü verdi. Bisiklet köprüsü yapılacağını söyledi. Kalabalık kurumdan hastane talep etti.
Ben de bir kağıthaneliyim bu arada. Büyükşehir mülkiyetinde hastanemiz varmış. Maalesef o hastane bugün hizmet vermiyor. İnşallah biz Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki hastanemizi Sağlık Bakanlığımızla birlikte kağıthanemize hizmet verecek şekliyle hastaneye kavuşturacağız. Ya siz isteyin biz yaparız yaparız.
Murat Kurum rekor oy talep etti İstanbullulardan. Sonra da pazar günü yeni doğan Söğütlüçeşme metro hattı yapım çalışmalarına başlama töreni gerçekleştiren rakibi Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
Siz böyle bir tören duydunuz mu? Yani ya temel atarsın ya açılış yaparsın. Çalışmaya başlatma töreni yapıyorlar. Orada bile temel atma diyemiyorlar. Çünkü ortada ne temel var ne metro var.
Murat Kurum rakibini yalancılıkla ve emek hırsızlığıyla suçladı.
Burada kentsel dönüşümü neden başlatmadılar? En iyi yaptıkları şey yalan söylemek. Sürekli yalan söylüyorlar. Sürekli. İşte dün birine daha şahit olduk. İstanbul'a hükümetten 5 kat daha fazla icraat yaptık diyor. Bunların yalandan başka icraatını gördünüz mü? Emek hırsızlığı yapıyor. Proje hırsızlığı yapıyor. Şu 3 günlük dünyada yalan söylemedikleri tek bir gün bile yok.
Bir misafirimiz daha olacak demiştik. Şimdi Çalar Saat'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin Etim Meskut Belediye Başkanı adayı Erdal Beşikçioğlu. Onu da ağırlayacağız. Günaydın.
Günaydın efendim.
Hoş geldiniz. Günaydın. Biz sizi amirim olarak biliyoruz. Herkes de öyle sesleniyor. Güvercinlerin yanında, kıyısında, semtinizin, ilçenizin biraz uzağındayız. Ama neticede o seçim çalışmaları her yerde. Fotoğraf çektirenler var. Sonra sizin hayata, siyasete, Etim Meskut'a nasıl dokunacağınızı, neler yapacağınızı merak edenler var. Hoş geldiniz Çalar Saat'e.
Hoş bulduk efendim, hoş bulduk.
Heyecanınız nasıl?
Fevkalade yerinde. Evet, belki şimdi biz size misafir oluyoruz ama 1 Nisan'da da bu sefer biz bekleriz sizi o tarafa.
Tabii ki geliriz bizler de. Acaba neler yapacaksınız? Nedir planlarınız? Erdal Beşikçioğlu bir sanatçı. Etim Meskut'a dokunduğunda neler değişir?
Çok şey değişeceğini görüyorum ben. Bu onurlu görev bize takdim edildiği zaman geldiğimiz ilk günden itibaren yaklaşık 60 gündür biz cadde cadde, sokak sokak halkımızla buluşup onların dertlerini, tasalarını, endişelerini dinledik. Bu doğrultuda da kocaman bir paket hazırladık tabii ki. Çok yapacak şey var. İnsanlar kendilerine dokunulmayı unutmuş. Maalesef son zamanlarda tabii ki belediyecilik kavramının içi ve niteliği değiştiği için rant odaklı bir anlayış hakim olduğu için ranta yandaş bir belediyeciliği halk görüp benimsediği için vatandaşa yandaş bir belediyeyi sanırım hayatlarında daha heyecanlı bir şekilde duyumsayacaklar diye düşünüyorum.
Vatandaşa yandaş derken bir yandan da şuna mı dikkat çekiyorsunuz? Yani belediyecilik, sosyal yardımlar üzerinden sanki daha fazla ilerliyor. Çünkü sokaktasınız, emekliyle konuşuyorsunuz, asgari ücretliyle konuşuyorsunuz, herkesle konuşuyorsunuz, esnafla konuşuyorsunuz. Ne söylüyor onlar size?
Bizim ilçemiz yaklaşık 614 bin nüfusa sahip. Bu kayıtlı. Kayıtlı olmadığı zaman da 680 bin civarında çıkıyor. Bana soracak olursanız 5 yılın sonunda da 1 milyona falan ulaşacağız biz nüfus olarak. Tabii ki emeklilerin zaten sosyoekonomik durumları çok vahim durumda. Gençlerin keza deseniz eğitim ve eğitime destek konusunda çok fazla dertleri var. Bu dertlerin hepsini dinledik. Emeklilerimizle ilgili onların sosyal hayatına dokunabilecek, ertesi gün uyanacak bir amacı oluşturmaya çalıştık. Gençler için de eğitimlerine destek...
Bu önemli. Bu emekliler için heyecan verici olacaktır. Peki acaba nedir o? O proje nedir? Erdal Beşikçioğlu ve ekibinin projesi ne olabilir?
Şöyle söyleyeyim. Hem kültür sanat konusunda, hem sağlık konusunda, hem sportif aktiviteler konusunda konu başlıklarımız var. Ama bir tanesini, bir fragman geçeyim istiyorsanız size. Bu kültür sanat konusunda 38 tane mahallemiz var. Her bir mahallemize de ben muhtarlarımız sayesinde bir prodüksiyon vereceğiz, bir yönetmen vereceğiz, bir oyun vereceğiz. Arkadaşlarımıza diyeceğiz ki bunun provalarını yapın lütfen. Oyun çıktığı zaman da bu emekli arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz tiyatrolarımızla ülkenin dört bir tarafına turneye çıkacağız. Bu emeklilerimiz tarafından çok benimsenen, çok sevinçle karşılanan bir proje oldu. Çünkü onlar benden sadece emekli konakları istiyorlardı. Ben bu emekli konakları...
Emekli konakları.
Evet.
Neden yani, isterler ki bunu?
Çünkü sosyalleşmek istiyor arkadaşlarımız. Sohbet etmek istiyor. Bunun için de birlikte toparlanabilecekleri, sohbet edebilecekleri bir alan istiyorlar. Emekli konakları dediğimiz vaziyet bu. Ama ben dedim ki bu emekli konaklarının yanında siz yine çayınızı, kahvenizi, sohbetinizi edin. Ama bu sefer de üretiminize devam edin. Bu üretimi de daha sonra Türkiye'nin dört bir tarafındaki belediyelerimizde değerlendirelim dedik. Tabii birçok belediye emekli arkadaşlarımızın bu sosyal hayata dahil olması için birçok proje sunuyor. Bunlardan bir tanesinde turistik geziler. Bu turistik gezileri de boş yapmayalım dedik biz. Gittiğimiz hem çalışalım hem de emekliliğimizin keyfini sürelim.
Etimes kutu bayağı turneye götürüyorsunuz siz.
Biraz öyle tabii, emekli arkadaşlarımız öyle. Gençlerimiz var ki gençlerimizin de eğitimlerine destek olmamız gerekiyor. Özellikle lise çağındaki arkadaşlarımızı. Bunlar için de bir etüt merkezlerimizi kuruyoruz. Çünkü Etimes kutu kendi içerisinde çok büyük sitelerden oluşan yaklaşık 10 bin, 15 bin kişinin yaşadığı mahalleler var. Bu mahallelerde de biz etüt merkezleriyle öğrencilerimizin derslerine destek sağlayabileceğimiz yapıları kuracağız. Nöbetçi öğretmenlerimizle. Kaldı ki Etimes kutu üniversite şehri, ama üniversite şehri olmasına rağmen ilçeyi gezdiğimizde bir tek öğrenci yurdunun olmadığını gördük. Keza biz bu öğrenci yurtlarımızı çok daha verimli bir şekilde, kendi içimizdeki binalarımızı verimli bir şekilde kullanarak öğrencilerin bu ihtiyaçlarını da gidermeyi düşünüyoruz. Çok fazla böyle projemiz var açıkçası.
Şimdi son zamanlarda pek çok belediye başkanı adayı ağırlıyoruz ve diyorlar ki onlar da emeklilerimiz bizden daha fazla huzurevi talep etmeye başladı. Daha doğrudur. Fazla huzurevi istiyorlar.
Doğrudur.
Sizin de karşınıza bu çıkıyor mu?
Çokça çıkıyor. Doğru, çünkü ailelerin kendi içlerinde yaşlılara bakıma muhtaç insanlarımızın olması onların sosyal hayatını engelleyen nedenlerden bir tanesi. Bu yaşlı bakım evlerimiz, huzur evlerimiz, özellikle ben babamı Alzheimer'dan kaybettiğim için bir vazife edindim kendime. Bu da 21. yüzyılın hastalığı olarak görüyorum Alzheimer merkezlerini. Ancak Alzheimer merkezlerimizde de babamızı ya da annemizi oraya bırakıp onu terk edip bir sistem içerisinde değil de sabahları onları alıp kendi içerisinde sosyal etkinliklerle beraber oyalayıp aslında akşam da ailelerine tekrar geri teslim etmeyi, böylelikle vicdanlara bir parça su serpmeyi düşünüyoruz. Bu tür projelerimiz, bu projelerinin kendi içerisindeki sistematiklerini oluşturduk. Pazar günü de saat 2 ile 4 arasında da Göksu Park'ta bu projelerimizin topluca açıkladığımız bir toplantımız olacak.
Pazar gününe kalır mı mal varlığınızı açıklamanız, yoksa birazdan buradan bir ilan olur mu? Yoksa siz de mülk Allah'ın bizdeki emanet mi dersiniz? Onu birazdan konuşalım.
Evet.
Önce bir orada yaşanan tartışmaya bakalım hep birlikte.
Eşiyle tartışmaya başladı. Hem kavgayı ayırmaya çalışan kızını hem de tartıştı eşini defalarca bıçaklayıp katletti. Erzurum Palandöken'de Yunus Emre mahallesinde yaşayan Böçkün ailesinin o gece yatılı misafirleri vardı. 23 yıllık coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün'ün kız kardeşleri ziyarete geldi. Gece yarısı herkes odasına çekildiği sırada hemşire eşiyle kavga etmeye başladılar.
Önce hastaneye gidelim, rapor alalım.
Dört çocuklarından 20 yaşındaki Asude Helen Böçkün annesini kurtarmak, kavgayı engellemek için aralarına girdi. Psikolojik tedavi gören Zülküf Böçkün mutfaktan aldığı bıçakla hem eşine hem de kızına saldırdı. Çığlıkları duyan Zülküf Böçkün'ün kardeşleri gözü dönmüş adamın elinden bıçağı alamadı. 20 yaşındaki Asude Helen ve annesi Kadriye Böçkün defalarca aldıkları bıçak darbeleriyle hayata gözlerini yumdu. Eşini ve kızını katleden coğrafya öğretmeni cinayetin ardından kaçtı. Ekipler Zülküf Böçkün'ü ilçe değiştirirken kız kıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemleri devam eden Zülküf Böçkün'ün Palandöken ilçesinde bir lisede ders verdiği ortaya çıktı.
Maalesef memleketin yakıcı konuları, gündem başlıkları var. Onlardan bir tanesi de işte kadınların karşı karşıya kalmış olduğu o şiddet, o erkek şiddeti ve sonrasında cinayetler.
siyaset gündemine geri dönecek olursak Ankara'da ve memlekette konuşulan o konu, o tartışma, Turgut Altınok'un sözleri, mal varlığını Turgut Altınok açıklamadı. Açıklamazken orada kurmuş olduğu cümleler, onlar da tartışılıyor.
İnşallah Turgut Bey gelir, mal varlığını sorarsınız. Niye açıklamıyor?
Mal bizim değil, Allah'ın. Yani mülk Allah'ın, evet. Hepsi Allah'ın. Biz emanetçiyiz. Altınok'un mal varlığı belediye başkanı olmadan önce.
Senin ne kadar bu malının olduğunu Allah biliyor da kuldan niye saklıyorsun? Hey! Kuldan niye saklıyorsun?
Altınok'un mal varlığı belediye başkanı olmadan önce. Belediye başkanından sonra baktığınız zaman...
kayıp mı var?
Kayıp var, kayıp, kayıp var. Mal varlığımı açıklayacağım. Ben kendim istediğim zaman açıklayacağım. Mal bizim değil, Allah'ın.
Mal varlığınız, onu açıklamanız pazar gününe kalır mı? Ya da buradan ilan etmek ister misiniz?
Yok tabii ki buradan ilan edeyim ya. O kadar da çok fazla bir şeyimiz yok. Biz sanatçı olarak ömür boyu çalışmışız. 2-3 tane evimiz var. 2-3 tane arabamız var. Bir de tiyatromuz var. Bizim öyle hani
bir şey... Allah'ın diyeceğiniz bir yaklaşımınız yok, yok o zaman.
Yok tabii ki canım. Yani hani hayattayken en azından yapalım. Ondan sonrasını düşünürüz diyorum ben. Tabii ki.
Peki şimdi Eti Meskut, hayallerinizi anlatıyorsunuz, hedeflerinizi anlatıyorsunuz. Sosyal yardımlar konusu galiba en önemli konu. Evet, az önce evet. Kızılay Meydanı'ndaydık. Evet. Kızılay Meydanı'nda Başkent Marketler, Başkent Market'in önünde uzayıp giden kuyruklar. Bunları gördüğünüzde sanatçı hassasiyeti ve şimdi bir siyasetçi, çiçeği burnunda siyasetçi olarak orada ne düşünüyorsunuz?
Ya bir belediye imkanları içerisinde elimizden geldiğince vatandaşımıza dokunmak niyetindeyiz. Bizim en büyük projemiz, baştan beri benim söylediğim, insanın kalbine dokunmak, onun dertlerini, tasalarını dinlemek, onlarla dertlenmek, onlarla mutlu olmak. Bir belediyenin görevi de zaten beşikten mezara kadar vatandaşıyla ilgilenmek demek aslında. Bu yüzden de onların yaşam kaliteleri bizim için çok önemli. Şöyle ki Eti Mesut okuma yazma seviyesi olarak çok yüksek bir birime sahip. Yani üniversite, lisans, lisans üstü, doktora eğitimi gören çok fazla arkadaşımız var. Ama ilçenin içerisinde yaşanabilir yaşam kalitesi olarak 47. sırada. Oysa ki çok daha yukarılara taşımak gerekiyor. Bizim amacımız da bu zaten. Sosyal ve kültürel etkinliklerle gettolara dönüşmüş mahallelerin çok daha canlı bir hale gelmesini sağlayacak tüm aktiviteleri Eti Mesut halkıyla yapacağız. Tabii bir taraftan bunun keyfini çıkartırken bir taraftan da sosyal yardımlarımız büyüyerek, artarak devam edecek.
Erdal abi, zor muymuş siyaset? Var mıydı aklınız, nereden çıktı? Hayır. Ya ben ne yapıyorum bu sokakta, hani neyi konuşuyorum, neyi anlatıyorum, bu neyin broşürü, ben şu anda NAV ekranlarında neyi anlatıyorum diyor musunuz?
Yok, demiyorum yani, çünkü sinema çok daha zor, çok daha fazla özveri isteyen, ama sonucuna ulaştığınız zaman o sonucu da halkın üzerinde çok fazla göremediğiniz bir yapı aslında. O yüzden siyaset çok daha kolay. Ben neden siyasete başladın dediklerinde, ben hiçbir zaman siyasetin dışında değildim ki diyorum. Yani biz bir repertuarı belirlediğimizde sosyolojik vakaları iyice bir tespit edip bu vakalar doğrultusunda oyunlarımızı sergiliyorduk. Çünkü sanatçı dediğimiz vatandaş ve devlet arasındaki sistemi eleştiren insanlardır. O yüzden de siyasetten kopuk değillerdir. Ben devamlı söylüyorum, neden siyaset dedikleri zaman da diyorum ki televizyonlardan bir siyasetçinin, bir devlet adamının ya da adalet kavramının ne olduğunu anlatmaya çalıştık durmadan. Ama demek ki anlatamadık. Şimdi de gösterme zamanı diye düşünüyorum açıkçası.
Tam merkezinden. Mansur Yavaş'la aranız nasıl?
Fevkalade. Mansur Başkan...
Mansur Yavaş denildiğinde aklınıza ne geliyor?
Ya toplumsal belediyecilik geliyor tabii ya. Sosyal belediyecilik geliyor. Yani şakası yok. Gerçekten pandemide yaptığı eylemleri, yani hiçbir belediyemiz gerçekten bu standartta beceremedi. Ya sokaklardaydı pandemi zamanında, herkesin derdini, tasasını dinledi. Biz de o dönem elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık kendisine.
Son bir sözünüz var mı? O zaman öyle tamamlayalım birlikte.
Var tabii ki. Yani bugün bizim doktorlarımızın günü. Bu durumda da tabii ki Hikmet kardeşimizi buradan saygıyla anıyoruz. Onların günleri kutlu olsun. Umarım gülen yüzleri hiç solmasın.
Erdal Beşikçioğlu, teşekkür ederiz. Biz Çalar teşekkür Saat'e ederiz. Katıldınız, Now ekranlarındaydınız. 31 Mart yarışı düşünceleri bir sanatçı ve artık Şişeburnu'nda bir siyasetçi belediye başkanı adayı olarak Erdal Beşikçioğlu amirim anlattı Ankara'yı Etimesgut'ta yapmak istediklerini. Tekrar teşekkür ederim. Teşekkür Biz şimdi ederim. Yeniden Türkiye'nin gündemine, sokaklara, caddelere ve yaşanan tartışmalara dönüyoruz.
Alo.
Araçtan indi, otobüse yürüdü. Yol verme yüzünden tartıştı. Otobüs şoförünü bıçaklayarak kaçtı. Şoförün kan kaybetmesini yolcular önlemeye çalıştı. İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü yolcularıyla seyir halindeydi. Yol verme nedeniyle bir otomobil sürücüsü İETT şoförüyle tartışmaya başladı. Tartışmada iki araç da yol ortasında durdu. Otomobilinden inen saldırgan şoförü yolcuların gözü önünde kalp hizasından bıçakladı.
Alo.
Nasıl insanlık ya?
Saldırgan kayıplara karışırken sağlık ekiplerine haber veren yolcular şoförün kan kaybetmesini engellemeye çalıştı. Yarasına tampon yaptılar. Ambulans ekipleri yaralıyı hızlıca hastaneye yetiştirdi. Ağır yaralı şoför tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri otobüsün içinde ve dışında çalışmalarını tamamladı. Kaçan saldırgansa aranıyor.
Biraz hızlanalım. Paylaşacağımız çok haber var. Yaşam, hayattan haberlerimiz de var. Çevre haberlerimiz de var. O haberlerden birisi yaşamdan bir haber daha. Sizleri bir havalimanına götüreceğiz. Biz bunun filmini izlemiştik diyeceksiniz ama gerçek oldu.
Oturum süresi doldu, vize başvurusu da Kanada tarafından reddedildi. İranlı akademisyen ülkesine dönmek istemiyor. 2 aydır İstanbul Havalimanı'nda yaşıyor. Tom Hanks'in başrolünde yer aldığı Terminal filmi gerçek oldu. Ülkesinde çıkan savaş yüzünden havalimanında yaşamak zorunda kalan Viktor Novarskin değil, İranlı akademisyen Shiva Kavyani'nin hikayesi bu. Kanada, Toronto'da oturum süresi doldu. İran'a geri dönmek zorunda kalan Kavyani ülkesinden Kanada'ya vize alamadı. Ankara'ya geldi, yine red yanıtı aldı. İranlı akademisyen İstanbul Havalimanı'na geldi. 2 aydır da burada yaşıyor. Soruları yanıtsız bırakan Kavyani basın mensuplarıyla görüşmek istemedi. Bir çantası var, bir de valizi, terminalde uyuyor. Görevliler ona yardımcı oluyor. Kanada için vizeye başvurmaktan vazgeçmeyecek gibi görünüyor Shiva Kavyani. Ancak havalimanında daha fazla yaşamasına izin verilmeyecek. İran'a dönmek istemeyen akademisyenin yetkililer tarafından İstanbul'da uygun bir yere yerleştirileceği açıklandı.
Efendim madem Ankara'dayız o zaman bir siyasetin gündemine geri dönelim. AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında neler yaşanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeniden Refah Partisi'ne yönelik çok sert sözleri, çok sert cümleleri vardı. Bizim gölgemizde siyaset yapıyorlar, yapmalarına izin vermeyiz. Siyasi şantaj ifadeleriyle başladı. Sonra Efkan Ala, Erdoğan'a yakın kurmaylardan bizden 100'e yakın belediyeyi istediler dedi. Hani niye ittifak kurulamadığını böyle anlattı. Peki Yeniden Refah Partisi böyle bir talepte bulundu mu? 100'e yakın belediye istedi mi, istemedi mi? Tüm bu tartışmalara, zübük tartışmasına, o zübük ifadesinin kimi işaret ettiğine dair ne diyor acaba Yeniden Refah Partisi? Hemen gelsin ekranlarınıza.
Vakit tamam İstanbul!
Yeniden İstanbul! Yeniden AK Parti.
94'te biz İstanbul'u kazanmıştık. Yine kazanacağız. 94 ruhunu ortaya koyan biziz. Ayrıca yeniden Ankara, yeniden İstanbul diyen de biziz. Biz bunu söyledikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız da heyecanlandı. Bizim sloganlarımızı kullanmaya başladı.
Şimdi İstanbul. Hazır mıyız?
Yeniden İstanbul.
Yeniden Refah Partisi İstanbul adayı Mehmet Altınöz 1994 yerel seçim başarısına gönderme yaparak Yeniden İstanbul sloganı bizim dedi. AK Parti Yeniden Refah hattında yaşanan gerginliğe seçim sloganı polemiği de eklendi. Son seçimlerin ittifak ortakları arasında iplerin koptuğunu AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ilan etti.
Mutabakata varamadık. O nedenle de Cumhur İttifakı'nın dışında Yeniden Refah Partisi çok ilçe
arzu ediyorlardı ama 100'e yakın ilçeydi.
Hayır, 100 ilçe istemedik. Efkan Ala Bey bizimle bir polemiğe girmek istiyor. Bir kavga çıkartmak istiyor. Bize karşı tabii bir mobbing var sahada. Arkamda 15-20 kamerayla geziyorum. Açıkçası ters köşe yapmak isteyen bazı kişiler var, gruplar var. Bu tuzaklara düşecek insan değiliz.
Efkan Ala bizden 100'e yakın ilçe istediler iddiasıyla pazarlıkta anlaşamadıkları için ittifakı bitirdiklerini açıkladı. İlker Karagöz'de Çalar Saat'e konuk olan Mehmet Altınöz ise Ala'nın sözlerini yalanladı.
%1 bile göstermezken %3 aldıysak bunlar 6-7 gösterdiğine göre %20'nin üzerinde oy alacağız inşallah. Bunun en güzel ispatı nerede? Resmi üye sayılarındaki artışta. Adım adım 500 bine doğru gidiyoruz.
Ve AK Parti yeniden refah gerginliğini tırmandıran Şanlıurfa düellosu. Kasım Gülpınar AK Parti'den istifa ederek yeniden refahın adayı olmuş, Şanlıurfa'da dengeleri değiştiren isim olarak yorumlanmıştı. Taraflar iddialı konuştu.
Şanlıurfa AK Parti'nin önemli kalelerinden biridir.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni şu an itibariyle kazanacağımızı ilan edebiliriz.
Mehmet Altınöz iddiasını bir adım öteye taşıdı ve Erdoğan'ın dediği gibi son seçim olacağını söyledi.
Zaten biz kazanacağımız için Sayın Cumhurbaşkanımızın da son seçimi olacaktır, bu doğru.
Bir yandan da sizlerden gelen mesajlara bakıyorum. Yaşadıklarınızı anlatıyorsunuz. Böylesini hiç görmedik diyen, böyle pahalılığı hiç görmedik diyen izleyicilerimiz var. Bize hem X'ten hem Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Now kameramanı Gökhan Arıkan'la birlikte gelin şöyle Ankara'da Kuğulu Park'ın etrafında ufak ufak turlayalım. Ve bir yandan da Ankara'dayız, Ankara'nın siyasi gündemi, Ankara'nın tartışmaları derken Ankara adayları Mansur Yavaş'ın çıkışıyla, mal varlığını açıklamasıyla bir tartışmaya tutuştu. Mansur Yavaş bir kez daha seslendi ve dedi ki mal varlığınızı açıklayın diye adaylara ve rakibi Turgut Altun'a. Turgut Altun açıklayacak mı? Açıklayacak. Canı istediğinde açıklayacak. Bu soru kendisine sorulduğunda mülk Allah'ın. Biz emanetçiyiz dedi kendisi. Hadi bir de o tartışma.
Bizim mahallede oturan durumu iyi bir abi var. Kendini bize karşı korumak için işler nasıl diyoruz? İş çok, para yok diyor. Nasıl yani diyoruz? Yaprak kımıldamıyor diyor. Ne demekse böyle yaratıcı şeyler bulmuş yani değişim. Abi dedi işim bittiyse seni eve bırakayım dedi. Arabayla mı geldin? Evet dedi. AVM'nin otoparkına bir indik. Deli gibi bir jipin yanında durdu. Benden büyük jip. Abi dedim bu araba senin mi? Mülk Allah'ındır dedi. Doğru, inanan insanlarız. Ruhsatı kimin abi dedim. Yeryüzünün ve gökyüzünün bütün ruhsatı ona aittir dedi. Tamam o da doğru. Ama bir şey merak ediyorum abi dedim. Bu aracın motoru taşlar vergisini kim ödüyor dedi. Ha onu ben ödüyorum dedi. Dedim abi. Mülk Allah'ın, vergi kulun. Allah güle güle kullanmak nasip etsin.
Bir zam haberi paylaşacağım için derin bir nefes alabilmeniz için kuğuları göstermesini istedim Gökhan'dan, Gökhan Arıkan'dan. Belki kaçırdınız, belki yakaladınız ama belki de televizyonu yeni açan izleyicilerimiz var. Bu akşamdan itibaren benzinde ve motorinde bir zam beklentisi. 1 lira 53 kuruş benzinde, 1 lira 10 kuruş da motorinde böyle bir zam beklentisi var. Hatırlatmış olayım. Belki benzinle ilgili, bütçesiyle ilgili bir planlama, motorinle ilgili bir planlama yapmak isteyenler vardır. Onun hatırlatması. Bakın. Mayıs ayıydı. Mayıs ayından Mart ayına kadar geldik. 10 ay geçti. 19 lira ve seviyesinde bir motorin vardı. Şu anda 42 liraya ulaşacak olan bir motorinden söz ediyoruz. Ne denilmişti Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce ve şu anda neyi yaşıyoruz? Lütfen bunları düşünün. Aklınızın bir köşesinde olsun. Böylesini hiç yaşamadık dediğiniz konular varsa bizlere yazıp gönderin. Biz şimdi bir çevre haberiyle devam edeceğiz.
Dağlarında, yaylalarında, sokaklarında kaybetmeyeceğiz.
Hayır, hayır. Tarlamızı, uğramızı vermeyeceğiz.
Köylünün ekip biçtiği tarlaları, hayvanları, otlattıkları yemyeşil meraları jeotermal tehdit altında.
Öğrenmek istiyoruz. Biz çalışan bir insanız.
Bu ova dağlarından, yağ ovalarından Balkan şehrimiz. Şimdi dağlarından sülfür, ovalarından kükür dökmeye başladı.
Torunlarına o toprakları mirasta bırakmak istiyorlar.
Bütün adamlar pişman. Biz bütün jeotermal kurulan köylere gittik. Sakın diyor kuydu kurdurmayın. Herkes burnumuzdan geldi. Bütün ağaçlar bitti diyor adamlar. Onun için bize direniyor.
Denetlenmeyen jestlerle Aydın'ın jest mezarlığı haline getirilmesine izin vermeyeceğiz.
Aydın'da Yeni Pazar'a bağlı Direcik Mahallesi'nde kurulması planlanan dev jeotermal enerji santrali için ÇED süreci başladı.
Biz buradan karnımızı doyuruyoruz, sonumuz çocuğumuz ne bulacağız?
Ben de hayırlıyım, yeşilliğimizi yok etmeyin diyorlar.
Türkiye'nin enerji tüketiminde %1 payı olmayan bir enerji yatırımı için bu koca Büyük Menderes Ovası'nın riske atılmasını doğru bulmuyoruz.
Haydi ben 8 yaşındayım. Ama benim torunlarım var 5'er yaşında, 6'şer yaşında. Onlar güzel yaşasın oğlum.
Köylülere ve çevrecilere göre böyle devam ederse bölgede hem topraklar kirlenecek hem de fakirleşme ortaya çıkacak.
Biz incirimiz, zeytinimizi, yoncamızı, mısırımızı temiz, zehirsiz istiyoruz.
Perizat Hanım, günaydınlar. Kuğulu Park'tan yayın çok da güzel oldu, içimiz de açıldı demişsiniz. Ne demek efendim? Elimizden geldiğince sizleri dışarıya çıkarmak istiyoruz. Şimdi siyaset, siyasetçi. Onların söyledikleri çok da hani stüdyodan da anlatıyoruz ama biz NAV haber merkezi olarak özellikle sokakta olmayı tercih ediyoruz. Çünkü hayat da sokakta, gerçek de sokakta. Dolayısıyla biz bu yayınlarımıza devam edeceğiz. Şimdi Mustafa Bey Eskişehir'den yazmış. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar var. Onlara uyulmuyor diyor. Kamu mühendisleri, onlar da yaşadıkları problemleri anlatıyorlar. Bugün 14 Mart. 14 Mart Tıp Bayramı, sağlık çalışanlarının, doktorlarımızın, sağlık emekçilerinin bayramıdır. Hem kutlu olsun. Ama az önce de konuştuk, öyle hani bayram diyebileceğimiz bir tablonun da içinde değiliz maalesef. Onların özlük hakları, şiddet, mobbing yaşamış olduğu problemler var. Diğer taraftan da pahalılıkla, geçimle ilgili yaşadığı problemler de var. Giderlerse gitsinler. Denildi, gittiler. Şimdi hastanelerde de ciddi bir doktor açığı yaşanıyor. Yeniden geri dönecek olursak ekonomi gündemine, Ramazan gününde belki de hem sahuru, sahur sofranızı hem de iftar sofralarınızı bizlere anlatmak istersiniz. Ama ben tarifi şuradan başlatayım. Bir hurma, bir hurmanın fiyatı 10 lira. Ben buradan başlayayım, siz devamını getirin.
Bunun kilogram fiyatı 330 lira. Ufak olan. Bir adeti 3 lira 96 kuruş geliyor. Diğerinin kilosu 450 lira. Bir adet 9 lira 90 kuruş geliyor.
Eskiden zeytinle açardık, zeytinle, kurmayla, zemzem. Ama onlar çok 20 sene öncekine kaldı, şimdi yok.
Şimdi neyle açıyorsunuz?
Tuzla.
40 tane 170 gram geliyor.
Yani aşağı yukarı 50 lira.
Zeytin 200 lira kilosu, onu da almadım. Hurma almadım, bu da pahalı.
Hurmasız, zeytinsiz mi geçecek bu Ramazan?
Geçiyor, öyle geçiyor.
Neyle açıyorsunuz orucunuzu?
Suyla.
Ramazan'da hurmanın yerini su, zeytinin yerini tuz aldı. Hurma ve zeytinle oruç açmak dar gelirliye lüks oldu. Hurmanın tanesi ortalama 10 lira. 4 kişilik bir aile iftar ve sahurda birer hurma yediğinde aylık 2400 lira tutuyor. Orucu hurma ile değil zeytinle açmak istese o da pahalı. Beşer zeytin tükettiğinde ise aylık ortalama 1500 liraya mal oluyor.
Almak istiyorum da çok pahalı ya. Nasıl alayım? Baksanıza şunların fiyatlarını almış başı. Tanesi 20 lira. Bir tane hurmayı 20 liraya yersek ne yiyeceğiz biz bu dünyada?
Kudüs hurması kilosu 450 lira. Tek bir tanesini tarttığımızda 22 gram geliyor. 9 lira 90 kuruş. Yani 10 liradan hesapladığımızda 4 kişilik bir aile günde 2 tane tükettiğinde 80 liraya geliyor. Aylık tutarı ise 2400 lira.
Nasıl alalım? Emekli maaşıyla anca yani geçinemiyoruz.
Tek bir zeytini tartıya koyduğumuzda 5 gram geliyor. 1 lira 25 kuruş kilosu 250 liradan. 4 kişilik bir aile iftar ve sahurda 5'er tane zeytin yediğinde ailenin 50 lira ödemesi gerekiyor. Aylık tutarsa 1500 lira.
Fiyatlar korkunç. Ben bu yaşıma geldim böyle pahalılık görmedim. Zeytini, peyniri falan geçin artık onları. Normal kışlık sebzeler çok pahalı. Eskisi gibi kimse kimseye iftara falan alacağını sanmıyorum.
Hurma ve zeytin de kalmıyor. Sebzesi, meyvesi, peyniri, yumurtası. Aile fertleri kendi karınlarını doyurma derdindeyken kalabalık iftar sofraları da eski Ramazanlar da mazide kaldı. Geçmiş Ramazanlarda adım atılmayan Mısır Çarşısı bile tehnalığıyla bu Ramazan eski günlerini arar oldu.
Şu an göründüğü gibi bugün Ramazan'ın 3. günü. Bizim çalışmamız gerekiyorken dükkan boş.
Nasıl olsun kurban olurum sana, görmüyor musun? Görüyorsun değil mi nedir?
Hurmayla zeytinle açılır iftar.
Evet.
Bu sene açabiliyor musunuz rahat rahat?
Eskiden kaldı, eskiden. Ha. Eskiden kaldı, o eskidendi.
Çalar Saat'in başlangıcında vermiştik siyaset, siyasetin tartışmaları meydandan meydana, olanlar bitenler, bunları konuşuyoruz ama yaşanan kazalar var, trafik kazaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'deydi, Şırnak'taydı, Silopi'de yaşanan bir trafik kazası var. Koruma ekibinin geçirmiş olduğu trafik kazası. Bir polis memurumuz şehit olmuştu, bu acı haberi paylaşmıştık. Maalesef acı katlandı. Yaralı polislerimizden birinin daha şehit olduğu bilgisi geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı. Bir polisin şehit haberi sonrası bir acı haber daha geldi. Şehit sayısı 2'ye yükseldi. Kazada bir polis, 2 yaralı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şırnak programı sonrası Mardin'deki programa giden polis memurlarının bulunduğu araç Cizre-Nusaybin karayolunda bir karavanla çarpıştı. Araçta bulunan polis memurlarından Fırat Der şehit oldu. Bir acı haber daha geldi kazadan. Polis memuru İlker Duran da kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı polis Oğulcan Kayhan'ın tedavisi Cizre Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajını Mardin'den iletti.
Mardin'in evladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şehit polis memuru Fırat Der ve İlker Duran için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şimdi bir de memleketimizin ötesinden, uzaklardan, uzak doğudan, Çin'den bir haber var. Onunla devam edelim.
Restoran havaya uçtu. Binadan kopan parçalar yayaların üzerine düştü. Onlarca kişi yaralandı. Çin'de sabah erken saatlerde yaşandı korkunç olay. İnsanlar işlerine gitme telaşındaydı. Araçlar trafikte ilerlerken yol kenarındaki tavuk restoranı büyük gürültüyle patladı. Patlamanın ardından 4 katlı binanın bir bölümü çöktü. Beton parçalar kaldırımda yürüyenlerin ve yoldaki araçların üzerine düştü. Kaçmaya çalışan bir kadın üzerine gelen parçayla kendini yerde buldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni ise henüz belli değil. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yetkililer gaz sızıntısı ihtimali üzerinde duruyor.
Memlekette her şey pahalı ve bu pahalılığı yaşarken kimse hayalini kurdu. Evler mesela, onlardan bile söz edemiyor. Kiralar, kiraların yanına yaklaşılamıyor. Ev fiyatları artık böyle gündem konusu bile değil. Bu ülkede, memlekette gündem maalesef geçip. Peki hani memlekette alamadığımız evler ne yapılıyor? İnsanlar nasıl bir yöntem, nasıl bir çare bulmaya çalışıyor? Yüzlerini nereye çevirdiler? Yurt dışına. Hatırlayacaksınız, Merkez Bankası'nın başkanıydı Hafize Gaye Erkan. Yani İstanbul'daki fiyatlar Manhattan'dan da pahalı olur mu canım diye isyan etmişti kendisi. Şimdi memlekette sadece o değil, memlekette pek çok kişi bu tepkiyi görüyor ve gösteriyor. Eleştirileri de var ve onlar da yüzlerini yurt dışına çevirmişler.
Yani şu an mantıklı değil canım, Türkiye'de ev almak hiç değil. Almaz.
Ülkeden almak isterdim.
Bilmiyorum yani, hiç hayal bile edemiyorum artık. Hayallerim bile fakirleşti.
Portekiz'de mesela galiba 5 yıldır vatandaşlık alınıyor. Avrupa Birliği vatandaşı oluyorsun.
Ha, evet, o tarz, aynen mantıklı. Aynen.
Döviz bazında kira getirisi almak isteyen ve kirasının döviz karşısında ve enflasyon karşısında da erimesini istemeyen vatandaş yönünü yurt dışına çevirdi.
Türkiye'de kira enflasyona eriyor, dövizdeki artış ise yurt dışında konutu olanın cebini dolduruyor. 2005-2022 yılları arasında 17 yılda yaklaşık 5 milyar dolarlık konut aldı yurt dışından Türkiye vatandaşları. 2023'e gelindiğinde ilgi katlandı. Sadece bir yılda 17 yılın yarısı kadar 2 milyar 86 milyon dolarlık konut alındı diğer ülkelerden.
Çok doğal geliyor bana, vergiler çok yüksek bir. Benim adda bir tane evim var, 14 bin lira yıllık vergisi var. Onca yıl çalışıp uğraşıp bir ev sahibi oluyorsunuz ve %25 zam yapabiliyorsunuz. Yani reel olarak %25 bir enflasyon mu var? Yani buna kim mantıklı olarak bakabilir ki?
Türkiye'de yabancıya konut satışıyla ev fiyatları yükseldi, konut almak zorlaştı. Parası olan yüzünü yurt dışına çevirdi. En yoğun ilgi Miami, Dubai, Londra gibi şehirlere.
En önemli sebebi oturum izni ve vize kolaylığı. İkinci, döviz bazında kira getirisi olması ve amortisman süreleri. Türkiye'de 25 yılları, hatta bazı noktalarda 30-35 yılları bulurken İngiltere, İtalya 16 yıllarla, Yunanistan ise 18 yılla. Amerika'da ise bazı yerlerde 8 ile 10 yıl arasında değişiyor.
Her akıllı insan şöyle bir düşünür, der ki ben yurt dışından burada alacağım paranın yarısına ev alırım ve kirası dolar bazında daha çok getirir. Niye buradan ev alayım? Neden alayım yani? Milyon milyon milyonlar. Yani şurada bir ev almaya kalksanız 20 milyon, 25 milyon, 30 milyon, 50-60 milyonlardan bahsetmiyorum bile.
Ondan başlıyor 20, 30, 40, 50, 60 milyon diye uzayıp gidiyor Kadıköy'de satılık ev fiyatları. Kira getirisine baktıklarında ise yurt dışında daha ucuza ev alıp daha yüksek kira getirisi elde edebildiklerini gördüler.
400 bin dolarlık bir gayrimenkul yurt dışından aldığınızda kira getirisi aylık 2000 dolarları buluyor. 2-2500 dolarlar. Türkiye'de ise 12 milyon liralık bir konut aldığınızda burada alacağınız kira bedeli yaklaşık 50 ile 60 bin lira. Yani 2000 dolara yakın. Yurt dışı yatırımcısının amacı uzun süreli kira getirisini döviz karşısında eritmemek.
İlk bakışta getiri aynı gibi görünüyor ama dövizdeki her artış yurt dışına konut yatırımı yapanın kira getirisini de arttırıyor.
Kendim yaşarım. Evet. Direkt alacaksın, kendi yaşayacaksın.
Efendim şimdi molaya gideceğiz ama ekranlarınıza yansıyan küçük yavru siyah kuğuları bir göstermek istiyoruz. Nav kameramanı Serhat Yağmur şu anda ekranlara taşıyor. Birazdan sizlerle onları tanıştıracağım. Ama önce bir Antalya'ya gidelim. Tarımda kalkınmanın yolu kooperatifte.
Antalya'nın kırsal kalkınmada Türkiye'ye farklı bir model sunabileceğine inanan biriyim. Tarımın merkezi olarak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Antalya'nın kooperatifçileri buluşması panelinde yerelden kalkınma için güç birliği ve kooperatifçiliğin önemi vurgulandı.
Böylesi bir verimli topraklarda yaşıyoruz, şükürler olsun.
Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, yeni seçimlerde de aday. Kırsal kalkınmada 4 yıl bitti, 5. yılda iyi bir model yarattığınızı düşünüyorum.
Gazeteci Melih Okur'un moderatörlüğünde gerçekleşen panele Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gazeteci Ali Ekber Yıldırım ve Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız konuşmacı olarak katıldı. Gazeteci Melih Okur iklim krizinin başta tarım olmak üzere tüm sektörleri olumsuz etkilediğini belirtti.
İklim değişikliği esas itibariyle iklim krizi temelde bir su krizidir.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek çiftçilerin taleplerini dinlediklerini, o doğrultuda çalıştıklarını söyledi.
Yerel yönetimlerle ilgili, yerelden kalkınmayla ilgili bugüne kadar bütün kooperatifçi arkadaşlarımızla, başkanlarımızla hep bir araya geldik.
Panelde tarımda kalkınmanın yolunun kooperatiften geçtiğinin de vurgusu yapıldı.
Bakın tarım kredi kooperatifleri sizlerin, yani çiftçilerin kooperatifi.
Ankara'dan yayınımızı Ankara Kuğulu Park'ın siyah kuğularıyla sizleri tanıştırarak tamamlayalım. Nav kameramanı Gökhan Arıkan hemen sizlere göstersin. İşte görüyorsunuz anne, baba bu yeşil brandanın hemen kıyısında ve görüyorsunuz 5 yavruları daha oldu. 5 siyah kuğuda, Kuğulu Park'ta bir mutluluk yaşanıyor. Öyle tamamlayalım. Bugünü 14 Mart 2024 gününü Ankara'da Kuğulu Park'ta noktalarken, kapatırken teşekkürümüz her zamanki gibi sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde biz yeniden ekranlarınızda olacağız. Türkiye'nin ekranında, Nav ekranında yine memleketin, dünyanın konularını konuşacağız. Bir de özel misafirimiz olacak. Hoşça kalın. O ana dek güzel bir gün olsun.